Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Ümit Karan'la Dakika 99 başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Az önce bir telefon, kulağımda şöyle bir ses. Türk Hava Yolları 9378. Ha dedim, Ümit hocam dönememiş. Kansruhe'deydi Ümit Karan. Dönmüş aslında da şu anda buraya gelmeye çalışıyor İstanbul trafiğinde. Artık karayolunu mu tercih eder, metroyu mu tercih eder? İnşallah metro ile gelir.
Hoca metroyu tercih eder abi, geçen öyle söylüyordu.
Ya dün Türk Hava Yolları'nın sistemleri çöktü. Bir sürü Amerika uçağı iptal edilmiş.
19-22 arasında.
Ha, bir şeyler olmuş. O yüzden bugün uçanlara, havaalanlarında olanlara Allah sabır versin. İrfancığım, sen de benim gibi çok fazla uçan bir adam olarak bugün burada çayını kahveni iç, hiçbir yere kıpırdama kardeşim. Tamam. Gazetede seni bir yere göndermesin.
Bir yanda tabii bunu söylemişken 55 dakika içerisinde de İstanbul'da bir uyarı geldi meteorolojiden. Bir kuvvetli bir yağış bekleniyor. O da trafiği etkileyecek. Bizi trafikte dinleyenler için hatırlatmış olalım. Hava yoluyla girdik, meteorolojiyle devam edelim.
O uyarı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hazır böyle yanımda tecrübeli bir gazeteci kardeşim varken. İrfan, çıldırıyorum ya. Haberler şöyle. Dikkat! Yağmur geliyor. Felaket uyarısı. Ya arkadaş, yağmur dediğin şey... Ya rahmettir. Al, %15'lere düştü barajlarımız. Bundan 30 gün sonra böyle devam ederse çeşmeyi açtığında çok güzel bir ses gelecek.
Abi şu anda çeşmeyi açtığınız zaman o sudaki kokuyu da anlıyorsunuz. Klor çok fazla kokuyor ve bağırsak rahatsızlıkları da çok fazla artmaya başladı.
Abi tabii. Sen bu kadar ormanları yok edersen, bu kadar betonlaşırsan, yağış demek ağaç demek. Ağaç ekmezsen, ağaç dikmezsen o buharlaşma olmuyor. Buharlaşma olmayınca da o geri dönüş olmuyor. Ben bunu şuradan dile getirip hemen Fenerbahçe ile ilgili, özellikle sakatlıklarla ilgili sana soracağım bir iki soru var. O yüzden rica ettim devam etmeni. Hani böyle yazlığa gittiğinde, yani olur da kışlığın varsa falan, orada görüyorsun ki doğa seni istemiyor aslında. Sen o eve 20 gün gitme, abi bakıyorsun oradan bir incir ağacı çıkmış. Oradan örümcekler kendilerine nefis böyle manzaralı bir ev yapmışlar, tamam mı? Bir ay gitme, iki ay gitme. Doğa diyor ki sana, ya İrfan sen buraya ait değilsin arkadaş. Sen çünkü benim yaşam alanımı mahvediyorsun. Ondan sonra biz orada herhangi bir ilaçlama yapıyoruz. Hop, kirpiler ölüyor. Kirpiler ölünce ne oluyor? Böcekler artıyor. Tavukları öldürdük, keneler arttı. Ya Allah öyle güzel bir sistem yaratmış ki hepsi birbirini dengeliyor. Su da aynı şekilde. Fakat biz insanoğlu bu kazanamayacağımızı bile bile bu savaşa hala devam ediyoruz.
Çok çabuk kirletiyoruz doğayı. Zaten kirlettiğimiz için de bu hastalıklarla bize geri dönüyor. Az önce de bahsettim ya, ki salgın haline geldi artık. Bağırsak rahatsızlıkları meydana geldi ve bende de aslında oluştu ve doktora gittim de şunu söyledi, kirli sudan kaynaklanıyor dedi.
Olabilir.
Kirli sudan kaynaklanıyor ve içtiğiniz sudan kaynaklanıyor dedi. O zaman da şunu soruyorsunuz, yani hocam, yani tamam, hani yemeği normal şey sudan yapıyorsunuz ama hani banyo yaparken, herhangi bir şey yaparken ağzınıza bir yerlere su giriyor sonuçta. Orada işte bunların hepsi hastalık olarak geri dönüyor.
Ben işin habercilik boyutundayım. Yarın bir de, inşallah bir kar yağışı gelse, bak aç internet sitelerini, ne göreceksin? Eyvah, kar fırtınası geliyor, dikkat.
Bence abi şöyle bir 10 gün yavaş yavaş yağsın ama çok iyi bir yağış yağsın dediğiniz gibi.
Peki herhangi bir internet sitesinde şükürler olsun yağış geldi. Mesela böyle bir cümle duyabilir miyiz?
Ben seviniyorum yağış geldi.
Ya ben de çok seviniyorum da ben işin habercilik boyutundayım, evet. Abi. O kadar kötü editörlerimiz var ki.
Abi bir de tutmuyor ya.
Ya hani... tutmaması, meteoroloji editörleri de tutturamıyor. Ne derlerse tersi çıkıyor. Yani bir şey söyleyeceğim ya. Nerede çok, yani çok fazla çoğaldık abi. İletişim fakülteleri çok çoğaldı. Meteoroloji uzmanları çok fazlalaştı. Yani bir şey tutturamıyoruz ama ben işin habercilik boyutuna çıldırıyorum. Barajların senin %15'e düşmüş. Ufacık bir yağmur gelse eyvah, perşembeye dikkat, meteoroloji uyardı, sokağa çıkmayın işte gençler şeyler.
Ama abi orada uyarının nedeni de şu, ama çarpık yapılaşma nedeni de işte yağan yağmur ne yazık ki toprak olmadığı için çekmiyor ve sele neden oluyor. Yani bizim şimdi bakıyorsunuz son bir ay içerisinde yaşadığımız durumlar ortada. Yani sel nedeniyle insanlar öldü şehirlerde. Çünkü niye? Toprak yok ortada. Yani suyun, yağmur yağdığı zaman akacağı yer yok. Dere yatağına biz binalar yapmışız.
Tabii.
Dere yataklarını kapatmışız. Zannediyoruz ki işte hep şunu söylerler büyüklerimiz. O dere, yani mutlaka o kapatırsanız o yerini alır derler. O da oluyor. Şimdi dere yatağına siz bina yaparsanız o suyun gideceği mutlaka bir gidecek yol buluyor. O da sele neden oluyor.
Giresun, ben buraya bugün not alın. Maşukiye'de İstanbul derenin aktığı yere o dere yataklarına villalar diktiler abi. Önümüzdeki 50 yıl içinde o villalar yok olacak. Öyle veya böyle. Yani, doğa onu geri alacak.
Edirne dedi yanılmıyorsam, yine orada ölen insanlar
bulmuşlardı. Kırklar elinde.
Kırklar elinde, Allah rahmet eylesin. Yani dere yatağını değiştirip oraya turistik tesis yaptılar. Ve sonuçta ne oldu? Dere yatağı,
orada su yolu olduğu o kadar belli ki bu arada.
İnsanlar, ölen insanlarımız oldu. Ama
neyse, şunu da söyleyelim lütfen. Arabanızı her gün yıkatanlar yapmayın. Hatta ve hatta hani böyle sıcak su gelene kadar o suyu açarız ya banyoda, onu bile biriktirin, tuvalette kullanın lütfen. Yani gerçekten durum vahim, %15'lere düştük, daha da kötü, her geçen gün nüfus artıyor, su kaynağımız yok. Ne yazık ki yıllardır Kartepe'nin, yıllardır Uludağ'ın suyunu biriktirebilecek böyle çok büyük bir baraj hiçbir iktidar tarafından gündeme getirilmedi. 50 yıldır hiç böyle bir şey duymadım ben. Keşke biri dese ki arkadaş, şuraya İnegöl'e atıyorum, Bursa'ya, Kartepe'ye öyle bir baraj yapacağız ki işte İstanbul'un 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak.
Onu aslında
Doğan civar Nilüfer Barajı var ama oralarda işe yaramıyor çok.
Aslında %15'lik baraj doluluk oranında Elmalı Barajı'nın biraz doluluk oranı fazla. Oradan çünkü Bolu tarafından Melen Çayı üzerinden
biraz besleniyor.
Besleniyor.
Evet.
Oradan boru hatlarıyla besleniyor. Ama özellikle Avrupa yakasındaki, Avrupa yakası daha sıkıntılı. Çünkü Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse kuruma.
İkisi kapandı zaten.
Evet, ikisi bugün kapandı. Sazlı'da.
Bodrum'da öyleymiş, barajlar kapandı. Yani
bugün şey, Terkos'a git. Bugün aynı zamanda Ali Beyköy Barajı'na git, buraya çok yakın.
Bir de Melih abi şey var, yani sağlıklı suyun kullanımı oranı %20 gibi bir rakam. %20'nin altına düştüğü anda barajlarda o suyun da sağlıklı kullanımı olmuyor. Yani orada çok fazla klorlar, temizlemek için çok fazla klor kullanılıyor ve dolayısıyla aslında insanlarımız musluktan akan sulara baktığınızda o klor kokusunu hissedebiliyorsunuz.
O yüzden lütfen, lütfen ama lütfen dişinizi fırçalarken suyu açık tutmayın. Banyoda sıcak su gelene kadar o suyu boşa akıtmayın. Bir kovaya doldurun, affedersiniz tuvalette kullanın o suyu. Arabamızı her gün yıkatmayalım. Bu konuda lütfen duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ben meslek hayatımda, dönelim futbola sevgili kardeşim, 15 günde 3 stoperin sakatlandığını hiç duymadım arkadaş.
Ya Fenerbahçe üzerinde bir şanssızlık mı diyelim artık Melih abi? Bu son dönemde, son yıllarda Fenerbahçe'de yaşanmaya başladı. İşte örnek, Fenerbahçe sezona 5 stoperle başladı aslında. Luan Perez'i de dahil eder.
Doğru.
Luan Perez sezon başında ameliyat geçirdi. O tabii geçen sezondan Ren maçında direğe çarpmıştı. Orada ciddi bir sakatlık yaşanmıştı. Ama Luan Perez'e bakıyoruz, Fenerbahçe'ye gelene kadar kariyerinde ciddi bir sakatlık yaşamamış. Yani Lincoln Fenerbahçe'ye gelene kadar ciddi bir sakatlık yaşamadı, çapraz bağı koptu. Şimdi bakıyoruz bu sezona başladık, 4 stoperle başlıyorsun. 4 stoperde 15 gün içerisinde 3 tane, yani aynı mevkide 3 oyuncu, Serdar Aziz, Jiku, Bekao sakatlık yaşadı.
Hani Serdar Aziz'in haber değeri taşımıyor benim için sakatlığı.
O da aslında darbeye bağlı sakatlık. Serdar Aziz hep adale kasık sakatları yaşardı ama o antrenmanda darbeye bağlı bir sakatlık yaşadı. Ayak bileğinde bağlandı, bir tık vardı, operasyon oldu. Yine Jiku darbeye bağlı bir sakatlık. Sağ ayak metastaz kemiğinde non deplase kırık deniliyor. Yani parçalanmamış kırık var o oyuncuda. Onunki de darbeye bağlı sakatlık. Ama Bekao'nun sakatlığı tendon kopması. Orada tamamen ben bunu şu olarak söylüyorum. Oyuncu 5. dakikada sakatlık yaşadı Pendik maçında. O riski almaması gerekiyordu sağlık heyetinin. Oyuncu ne kadar kendini...
Sağlık heyetine de fatura kesiyorsun.
Ben sağlık heyetine fatura kesiyorum. Çünkü orada oyuncu sakatlandıktan sonraki kenara işte tamam iyiyim işareti yaptı. Tamam oyuncu oynamak istiyor. Ama orada sağlık heyetinin bunun riskleri konusunda
teknik heyetini bilgilendirmesi gerekirdi. Yani hocam oynarsa bu tür sakatlık yaşanabilir. Gerekirse işte işte tendon kopması, daha ciddi yırtıklar olabilir. Belki 2 ay o sahalardan uzak kalabilir şeklinde İsmail Kartal'ı uyarması gerekiyordu. Çünkü İsmail Kartal Bekao'ya oyun içerisinde devam ederken, yani ilk yarıda oyundan çıkarana kadar 2-3 defa oyundan çıkarayım dedi oyuncu. Oyuncu kendini iyi hissediyorum dedi. Ama orada sağlık heyetinin devreye girerek hocaya evet çıkarman lazım hocam deyip daha ciddi bir sakatlıkla karşılaşabiliriz deyip uyarması gerekiyordu. O anlamda sağlık heyetini en azından ben bu konuda hatalı buluyorum. Çünkü Bekao belki ilk sakatlandığında çıkmış olsa bu kadar uzun süre sağlığından uzak kalmayacaktı. Şu anda tendon kopması yaşandı. Ki 5 dakika 40 dakika sakat sakat oynadı. Hatta Emircan'ın bir pozisyonu vardı. Offside nedeniyle gol olmayan pozisyon. İzleyiciler, yani dinleyiciler orada izlesinler pozisyonu. Bekao koşamıyor o pozisyonda. Yani ayağını tuttu böyle çekti. Şu an orada dedim
ben tendon çekiyor.
Orada dedim ki tamam çok ciddi bir sakatlığı var bu oyuncunun. Çünkü koşamıyordu pozisyonlara. Ama sakat sakat mücadele etti. Şimdi tendonu koptu. En az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Minimum bu. Minimum rakam şeyden bahsediyoruz. Ameliyat olsa da 3 ay, ameliyat olmasa da minimum 3 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olursa belki bu rakam, yani bu süre 4 ay 5 ayı da
var. Ligin yarısında yok yani. Kaldı devre, zaten 6 ay desen.
Devreyi kesin kapattı. Şimdi eğer ameliyatsız bir yöntem var. PRP yöntemi denilen bir yöntem var. Burada da oyuncunun vücudundan alınan kan belli özel yöntemlerle zenginleştirip bir şey elde ediliyor. Ve tekrar o tendonun olduğu böyle kopan bölgeye
enjekte
edilerek o bölgenin onarılması hedefleniyor. Ama orada bile ayak alçıda belli bir süre kalacak. Alçıda. Daha sonra bir aylık bir hiç spor yapmayacak. Bir ay sonra hafif hafif yüzme ve hafif egzersizlerle yoluna devam edecek. İki ay sonra da kontrollü olarak saha çalışmalarına başlayacak. Dolayısıyla minimum 3 ay sahalardan uzak Bekao ve Fenerbahçe'de devre arasında onun yerine mutlaka bir stoper transferi yapacak. Yine Jukun'un
peki çok özür diliyorum. Bu 3 stoper sakatlığı olmasa da İsmail Hoca devre arasında stoper istiyor muydu?
Evet istiyordu. O bölgeye de bir stoper transferi yapacaktı. Çünkü Serdar Aziz'in sık sakatlık yaşaması, Samet Akaydın'ın performansını yani şu ana kadar çok yeterli görmüyordu. O bölgeye bir stoper transferi mutlaka istiyordu. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Bekao'nun sakatlığı sonrası ki belki sezonu da hani tam randıman alamayabilir bu sezon özelinde. Ameliyat olursa da diğer anlamda da. Çünkü oyuncunun sakatlık dönüşünde tam formunu yakalaması zaman alacak. Çünkü uzun bir sürenin ardından sahalara gelecek. Dolayısıyla o bölgeye bir stoper transferi yapacak. Hatta şunu söyleyeyim. Bir yerli bir yabancı stoper, yani iki stoper transferi de yapabilir Fenerbahçe devre arasında. Jiko'ya gelirsek de Jiko'da da dediğim gibi bir kırık var ayağında. Nandeplese dediğimiz bir kırık var. Adana Demirspor maçına yetiştirmeye çalışıyor Fenerbahçe sağlık heyeti. Kulüp yetkilileriyle görüştüğümüzde ona yoğun tedavi uygulandı. Adana Demirspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Ama o riski göze alırlar mı? Yine bir soru işareti. Çünkü yine oyuncunun sakatlığını nüksetme ihtimali var. Adana Demirspor maçında oynayıp o bölgeye yine bir darbe alırsa, ayak bölgesine metastik, yani kırık olan bölgeye, sakatlığın yükseltme ihtimali söz konusu. Yine uzun süreli bir sağlığından uzak kalabilir. O anlamda da bu riski de göze alıp almayacağını bekleyip göreceğiz ama ben Adana Demirspor maçında da Jiku'yu riske edeceklerini düşünmüyorum. Serdar Aziz de 10 gün içerisinde o da yavaş yavaş kontrollü olarak bireysel çalışmalara başlayacak. Ama milli ara hep şey deriz, ilaç gibi geldi. Hı. Gerçekten milli ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi.
Peki bu hafta Trabzon maçında kimi bekliyorsun stoperde? Osterwolde,
sol stoperde Osterwolde, sağ stoperde Samet Akaydın'ı bekliyorum.
Samet Osterwolde.
Ama bunların stoper alternatifleri de belirledi hoca İsmail Kartal.
Mert Müldür
de sağ stoper alternatifi. Eğer Samet son iki antrenmanda onda da bir ağrı vardı. O da MR çekildi ama ciddi bir bulguya rastlanmadı, tespit edilmedi. İki antrenmanda bireysel çalışıyordu salonunda. Şimdi bugün ve de yarın antrenmanda takımla birlikte çalışmalarını başlamasını bekliyoruz. Ama Samet olmazsa Osterwolde Mert Müldür ikilisi, Samet oynarsa da Osterwolde Samet ikilisini stoper merkezde göreceğiz.
Vay be. Var mı dinleyicilerimizden İrfan abine sorular?
Fred'i söyleyebiliriz. Fred Fenerbahçe'nin oyun sisteminde çok önemli bir yere sahip. Ama orta sahada Zeiss var. Şimdi Zeiss Fred'in yerini nispeten doldurabilecek bir kalitede olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zayis'in
ben hazır olmadığını düşünüyorum.
Şundan
ya.
Dolayı hazır değilim Melih abi. Geçen sezondan kalma pubis sakatlığı vardı onda. Sezon başı kampanya
fizik gücünün düşüktüğü tabii, bundan mı?
Tabii tabii. Pubis sakatlığını çok iyi bilirsin ki oyuncu çok fazla yükleme antrenmanlarına
yapmaz.
Katılamıyor. İşte ağır antrenmanlardan
kaçınır.
Yükleme antrenmanlarında fazla teknik yerine yüklemez. Çünkü oyuncunun sakatlığının iyi eğer tam anlamıyla iyileşmesi nüksetme ihtimali söz konusu. Oyuncu da kendine çok iyi dikkat etmek zorunda. Ama öyle bir yoğun periyot var ki bir sezon başı kampını kaçırdı Zayis. Sezon başı kampında geç geldi takıma. Artı geçen sezondan kalma bu bir sakatlığı vardı. Tabii çok iyi dinlenemiyor. Milli takıma gidiyor. Milli takım sürecinde de antrenmanlarda yer alıyor. Dolayısıyla takımda çok fazla zaman geçiremedi. Ama son iki maçta teknik direktör İsmail Kartal ona şans veriyor. Ludogorets maçında verdi. Kötü oynadı aslında. Çok fazla pas hatası yaptı ama iki gol atmıştı.
Pendik maçında ama kötüydü. İki golü geç. Kötüydü.
Çok fazla pas hatası yaptı. Çok fazla top kaybı yaptı. Taraftarın tepkisini çekti ama Pendik maçında Fred oyuna girdikten sonra bence o maçta biraz da kilidi açan oyunculardan bir tanesi. Çok fazla orta sahada topta kaptı. Kilit paslar da attı. O yüzden de Zayis'in her maç yükselen bir performans olacaktır. Trabzonspor maçında da bence Fenerbahçe'de orta saha çok önem arz ediyor zaten bir takım için. Szymański, İsmail Yüksek ve Zayis üçlüsü ki bu üçlü çok koşan bir üçlü. Zayis aynı zamanda çok fazla koşan bir isim. Szymański'de farklı bir 10 numara profili var. Çok fazla ileride 3. bölgede pres yapan, baskı yapan bir 10 numara profiline sahip Szymański. Bu üçlü çok fazla koşuyor. O yüzden de Zayis'in de Fred'in en azından bu iki maç özelinde boşluğunu dolduracağını düşünüyorum.
Şimdi soru var mı deyince bir anda dinleyenlerimizden sorular gelmeye başladı. Yağmaya başladı o an itibariyle. Emre Mor ne zaman döner İrfan abi diyen var. Osterwold'e sorusu var.
Emre Mor Trabzonspor maçıyla dönüyor. Emre Mor 2 haftadır takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Onun da şanssızlığı diyelim. Çünkü sezon başında Zimru maçında ayak bileğine bir darbe almıştı ve o bölgede stres kırığı meydana gelmişti. Neredeyse bir ay ayağı alçıda kaldı. O süreç içerisinde ayağında ağrı hissedince belli bir süre sonra işte alçı çıkarıldıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başladı ama ayağında ağrı hissedince tekrar yeniden bireysel program uygulamıştı. Şimdi iki haftada takımla birlikte çalışıyor. Fizik kondisyon eksiğini büyük ölçüde giderdiğini söyleyebiliriz. Takım seviyesine yaklaştı. Ama halen bir maç eksiği var. Trabzonspor maçında bu kadar eksiklerin olduğu kadroda yeri bulacağını düşünüyorum. Kadroya girecektir. Artık İsmail Kartal da onu yavaş yavaş takıma adapte edecek.
Melih abi yayınlar öncelikle dedin ya bu kadar sakatlık yaşanan bir takım görmedim diye. Rakip düşman gibi hakem buna müsaade ederse bunlar olur tabii ki demiş bir dinleyenimiz. Ve
bu bir yorumdur ama ben şunu merak ediyorum. Bu sakatlıklarda Pendik'te oynanan maçın zeminine fatura kesen Fenerbahçeli bir yönetici ya da teknik heyetten kimseyle konuştun mu?
Şöyle
söyleyeyim. Onlar oraya kesiyorlar mı faturayı?
Şöyle sağ zeminin çok kuru olduğunu ve şeyin de zeminin yani çimin de normal kesiminden daha kısa kesildiği. Dolayısıyla zeminin çok sert olduğunu dile getirdiler. Ve zemin nedeniyle özellikle Bekao sakatlığının yani tabii Bekao'nun maçın hemen başında sakatlandı. Belki oyundan çıksa bu kadar uzun kalmayacaktı ama Bekao ve Fires sakatlığının zeminden kaynaklandığını dile getiriyorlar.
Yani federasyon tabii bu konuda her zamanki gibi sessiz değil mi?
Tabii sessiz. Yani bir de burada da yine dile getirmiştik. Ya abi yani Avrupa Kupası mücadelesini oynatamayacağın bir statta Süper Lig mücadelesini oynanmaması gerekiyor. Bunu her zaman söylemiştim. İşte maç öncesi Fenerbahçe maçını oynamadan önce orada güvenlik tehlikesi olduğunu dile getirmiştik. Çevre polisin o stat çevresinde güvenliği nasıl sağlayacak demiştik. Onları dile getirmiştik. Ama bu tip yorumları hep şimdi Fenerbahçe bu maçını oynadı. Şimdi bu tip yorumları görmeye başladık, duymaya başladık. Ama Fenerbahçe oynadıktan sonra duymaya başladık. Şimdi herkes şu soruyu soruyor. Fenerbahçe orada maçı oynadı. Galatasaray ve Beşiktaş veya Trabzonspor oradan mı oynayacak maçı? Federasyon nasıl bir karar verecek? Eğer federasyon maçı Galatasaray maçını veya Beşiktaş maçını farklı bir statta oynarsa o zaman daha büyük bir kaos olur ülke yani Türk futbolu içerisinde. Çünkü bu sefer adil davranmamış olursunuz. O gün o maça izin veriyorsanız o zaman bu şekilde oynayacağız. Ama şunu da net bir şekilde söyleyelim. Şunu da net bir şekilde söyleyelim. Evet. Federasyonun yani burada Fenerbahçe maçını oynatması bir hataydı. Buraya bu stada izin vermesi. Çünkü marka değerinden bahsediliyor. Süper Lig'in marka değerini.
Onu bir geç artık ya.
Evet, bahsediliyor ama.
Onu ben hadi şöyle geçelim yani. Biz medya olarak o marka değerini bir geçelim
şöyle
abi.
Söyleyeyim işte, marka değerinden bahseden insanların Avrupa Kupası mücadelesine bir UEFA'nın orada maç, Avrupa maçı oynatmayacağına göre o zaman orada
süper yapay zekaya inanıyor musun?
İnanmıyorum.
Ya o zaman şeye de inanma. Marka değerine de inanma. Yani marka değerini artırmaya yönelik bir çaba yok.
Yani yapay zeka şundan dolayı inanmıyorum. Yani bir, şimdi Ali Şansalan ismi gündeme geldi. Ne zaman ki Sayın Başkan Ali Koç Ali Şansalan isminden bahsetti. O zamana kadar hiç var görevi verilmeyen Ali Şansalan işte sonra var görevi almaya başladı.
Yapay zeka duymuyor mu zannediyorsun?
Ondan sonra
yapay zeka mı? Zeka.
Üst üste işte maçlarda görev verilmeye başlandı.
Allah
yani
Allah.
Çok enteresan. Yani
niye enteresan abi? Yapay zeka duymaz mı?
Yapay zeka demek ki duydu.
Onu senin telefonun, iPad'in seni duyuyor. O duymasın mı? Gözünü seveyim İrfan.
Ama işte Sayın bu zamana kadar hiç de yapmamış. Sayın Başkan Ali Koç Ali Şansal'ın ismini verdikten sonra bir anda görev almaya başladı. Ya da vardı da görev aldı.
Yani sen neyin peşindesin ya?
Peşindeyim. Sadece şunu soruyorum Beli abi. Yani aslında taraftarın isyanını bir burada dile getiriyoruz. Çünkü şu var. Bunları da dile getirmek gerektiğini düşünüyorum ben. İnsanların sahadaki mücadeleye inancını kaybolmaya başladı. Yani sahada adil bir yönetim olduğuna inanmıyor insanlar ve bugün belki bu tip şeylere çok göz ardı edebiliriz ama yarın başlara niye taraftar gelmiyor? Niye insanlar futboldan uzaklaşıyor?
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Türk Hava Yolları 72-64 sefer sayılı Almanya uçağımız Ümit Karan'ı sağ salim Türkiye'ye getirmiştir. Hocam nerelerdesin ya?
Meri sana bir süreyim perişan olsa bak 3 sabah 4'ten beri ayaktayım, yoldayım. Bu geçen dün akşam Türk Hava Yolları'nın herhalde bir cyber saldırısı mı olmuş? Ne olmuş?
Siber saldırı. Öyle miymiş?
Yok, onu yalan yaptı. Siber saldırı yok dedi ama bilgisayar sistemlerinde bir arıza olduğunu dile getirdiler.
Yani bütün uçaklar iptal oldu akşam saatinde. Dolayısıyla bu saatte de işte koşa koşa geldim. Kimse kusura bakmasın, özür dilerim. Burası Türkiye. Geç kalınıyor ama Türk Hava Yolları'na çok kızgınım. Yani hem bu kadar iyi bir şirket olup hep sürekli geç kalmaları biraz beni kızdırmadı değil yani.
Yani belki iletişimde bir hata vardır. Ben Türk Hava Yolları ile her zaman gurur duyuyorum ama.
Bütün uçaklar iptal yani, inanıl gibi değil.
Demek
yani
ki abi başka bir şey
dün
de olabilir.
Dün akşamki o 3 saatlik şey işte tüm hepsini etkiliyor demek ki.
Tabii ya, herkes yani.
Silsile.
Benim uçak bile sabah
23'te düzeldi zaten. 23 gibi falan düzeldi sistemleri.
Mesela bugün Amerika uçuşları falan var mı?
Abi hepsi sarktı. Yani dün saat 7 ile 23 arasında sistemleri gitti. Yani hiç bütün Türk genel şeyini iptal ettiler. Bütün uçuşları. Hem yurt dışı hem yurt içi.
Hep bana denk geliyor zaten.
Hocam sen bir 5 ay gitme.
Hep biz mi gol atacağız değil mi? Biraz da başkaları biz alsın.
Dur hocam, teknik taktik konuşacağız da sen kahveni içerken bir konuyu hazır İrfan buradayken gündeme getirelim. Ondan sonra devam ederiz müsaadenle. Şimdi Murat Ağrel bir gazeteci kardeşimizin bir açıklamaları oldu İrfan'cığım. Bu açıklamalar ardında bugün Tuzla Spor yönetimi de onlar da resmi siteden bir açıklama yapmışlar. Nedir? Bu işin gerçeği nedir abi?
Yani şimdi 40.000 TL'ye 50.000 TL'ye bir bilet satılmasının bir şeyi, mantıklı bir açıklaması olamaz. Ve tribünlere de baktığımız
zaman olur. Ümit Karan zamanında Ali Sami Yen'de Galatasaray Fenerbahçe maçı vardır. Bilet fiyatları oraya çıkar.
Tabii Fenerbahçe maçı.
Kara borsadan çıkar o da.
O da kara borsa.
Fenerbahçe maçında veya Galatasaray'la oynadığın maçın biletini satmanı anlarım. Ama kendi TFF 2. Lig'de oynanan bir müsabakanın biletini 40 bin liraya veya 1. Lig'de oynanan bir müsabakanın biletini 40 bin liraya satmanın mantıklı bir açıklaması olamaz. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun en azından bu haberle çıkmadan önce bile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani siz ne yapıyorsunuz demesi gerekirdi yönetimine. Yani sorması lazımdı. Neden böyle bir karar alıyorsunuz veya müdahale etmesi gerekirdi. Bu haberler çıktıktan sonra daha iyi bu konuyu inceleyip bir incelemesi gerekir. Gerekirse etik kurulunu mu? Artık başka hangi kurulu varsa o kurulları
yanlış hatırlamıyorsam bana Maşuki'ye de yolda sordular da hocam Kocaeli spor maçı da 5000 lira mıymış bilet
evet,
fiyatları?
Evet, neredeyse evet. Tüm maçlar.
Ben bunu dile getirdim yani Kocaeli sporlu taraftarların dileğini.
Yeni bir olay değil ki Tuzla'nın her maçında.
Her maç onu diyorum sadece o yüzden.
Yani bir özel bir maç değil yani her maça yapıyorlar. Yani yeni bir şey değil
ama
bu.
Ama şöyle söyleyeyim her maça yapıyorlar. İşte federasyonun bu konuda bu haberler çıkmadan önce devreye girip bununla ilgili bir araştırma yapması gerekirdi. Tuzla yönetimini mi çağıracak artık ne yapacak?
Mutlaka yönetimi çağıracak geçen, Sayın Başkan geçen, gel bir kahve içelim nedir abi bu iş?
Ben geçen Meli'ye sordum dedim böyle fiyatlarla serbest dedi sen serbest dedin.
Serbest canım serbest olmasa yapabilir mi Tuzla spor yönetimi?
Ama işte bunun arkasından işte farklı iddialar da ortaya çıktı. Belki zaten Sayın Murat Ağar da bunu dile getirdi. Artık bundan sonraki görev Türkiye Futbol Federasyonu'nda. İnsanların kamuoyu...
Devreye girer mi TFF?
Girmesi gerekiyor.
Girer mi?
Girmesi lazım.
Bir daha sorayım mı? Girer mi?
Girmesi gerekiyor. Mutlaka girmesi lazım.
Almanya'da yani. Böyle bir şey olsa Ümit Hocam.
Ha, yani insanlar, bu haber çıkmadan önce müdahale ederdi. Almanya Futbol Federasyonu yani. Müdahale ederdi.
Böyle bir cesaret gösteremezler Almanya'da öyle. Yani şu an zaten ben Almanya'dayım biliyorsun tam da o zaman.
Tamam. Karlsruhe'deydin değil mi?
Aynen. Yine biliyorsun Türkiye onu daha çok anlatırım biraz detaylı. Ama orada da mesela şimdi Bayern Münih elendi biliyorsun kupa maçında ama bilet fiyatları hani Bayern Münih geliyor diye 5'e katlanmadı.
Abi burada hani onu anlıyoruz işte dedim ki hani bir mantıklı bir şeye çevirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray olsa tamam diyoruz. Ama bunu kendi maçlarında yani normalde de Tuzla'nın oynayacağı bir maçta tribünlerin tamamının dolmayacağı bir maçta 40 bin lira 50 bin lira bilet fiyatı belirlemek.
Yani şimdi ben biraz tanırım başkanı Tuzla Spor'un başkanı çok değişik bir karakterdir. Yani çok hani böyle rakibim seyircisi gelsin öyle hani çok para kazanayım seyirciden değil. Sadece benim takımım puan alsın peşinde. Hakikaten bir kere stadı yok Tuzla Spor'un.
Evet.
Tesisi yok. Şimdi şeyde
bir davet etsene Sayın Başkanı. Madem aranayım.
Fevzi Başkanım.
He. Gelsin anlatsın. Yani açıklama yapmışlar çok uzun bir açıklama. İtibar suikasti yapılmaya çalışıldığını söylüyor. Diyorlar ki mesela kulübümüzün oynadığı maçlardaki hasılat gelirlerinin Futbol Federasyonu'nun hesaplarına yattığı ve sonrasında federasyon tarafından kulübümüze ödendiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüzün oynadığı iç saha maçlarında söz konusu edildiği şekilde binlerce bilet satışı yapıldığı da gerçek dışıdır. Kulübümüzün oynadığı Sancaktepe Stadyumu'nun seyirci kapasitesi 2710 kişidir ve misafir takım 129 kişidir ve bu adetlerde bile bilet satışı yoktur. Bu durum sunduğumuz Pasolik ve Aktif Bank kayıtlarından da açıkça görülecektir. Kulübümüze bilet satış gelirleri Pasolik tarafından verilen maç hasılat raporu ekinde Aktif Bank'a kesilen fatura sonrasında Aktif Bank tarafından kulüp hesaplarına yatırılmaktadır. Kulübümüzün oynadığı maçlara ilişkin Pasolik hasılat raporları ve faturalar ekte şeffaf ve açık bir şekilde sunulmaktadır. Kulüp başkanımızın, onursal başkanımızın Türkiye ve yurt dışında bir bahis şirketi bulunmamaktadır. Bu da programdaki büyük iftiralardan biridir. Böyle bir açıklaması var Tuzla Spor AŞ'nin. Çok uzun bir açıklama, bir bölümünü dile getirdim. Ama ve lakin ne olursa olsun burada akıllarda bir soru işareti vardır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hiç vakit geçirmeden iddia sahibini ve burada kimler işin içindeyse Riva'ya çağırıp arkadaşlar dökün bakayım elinizdeki belgeleri deyip bir an önce kamuoyunu aydınlatmasında çok şiddetle fayda vardır. İşte az önce sana sorduğum marka değeri budur. Marka değerini korumak budur.
Evet abi. Dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nda o kadar hukukçu görev yapıyor ve etik kurullar var. Etik kurulun devreye girmesi lazım. Ne zaman çalıştıracak bu kurulları? Bu böyle iddialar için çalıştırması gerekiyor. Yani böyle de bir iddia varsa kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini gidermesi gerekiyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yani sen az önce sordun, 2-3 defa sordun. Girer mi diye? Ben girmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ama mutlaka girer gibi yapar. Topa girer gibi yapar bence.
Ya şöyle söyleyeyim, hatta Tuzla maçında 40 bin lira verip de Tuzla spor maçını izleyen taraftara da altın plaket veririm ben açık söyleyeyim. Yani. Çağırırım. Onu ömür boyu...
Şey Fenerbahçe kongre üyesi olmak için bir Fenerbahçeli'nin masrafı ne oluyor?
En son 30 bin liraydı.
30 bin lira. Yani Tuzla Spor'un bileti 40 bin lira. Oraya giriyorsun. Bir de bir 5-10 yıllık aidatın da çıkıyor herhalde 40 bin liraya.
Tabii 500 TL aidat.
Hocam hibrit çimde oynadın mı?
Hibrit çimde şöyle oynadım. Antrenman yaptım. Maç bir kere yaptım galiba.
Ya Bekan'ın sakatlığının, tendon kopmasının, Pendik maçında hibritti çünkü zemin. Etkisi olmuş olabilir mi? Sence?
Yani bence fiziksel olarak yorgunluk var, bir kere onu söyleyeyim. Çünkü hakikaten o da çok fazla maç sayısı maçta oynadı ama hibrit aslında yarım %80 çim demek.
Evet. Orada şey var. Çok
kısa ve kuruymuş hocam.
Çok kuruymuş. Zemin çok
kuruymuş. O sayı ısıtmak.
Sen hep dersin ya kuru zeminlerden nefret ederdin diye.
Zemin çok kuruymuş hocam.
Islatmışlar. Onu ıslatmak lazım.
Çok fazla ıslatmamışlar. Zemin çok kuruymuş.
Islatmak gerekiyor.
Ve normalinden daha kısa kesmişler ve çok sertmiş zemin.
Yani büyük bir kayıp oldu bence Fenerbahçe.
Hocam 3 günde 3 stoper kaybetti Fenerbahçe. Serdar.
Ama bak şimdi Fenerbahçe. Çiku,
Bekao.
Şimdiki Fenerbahçe çok tempolu maçlar oynadı. Hı. Şimdi bir takım hazırlarsın. Dersin ki ilk 8 haftada muazzam bir çıkış yaparsın. Ya da takımı öyle bir hazırlarsın ki 8. haftadan sonra takım temposu yükselir. Ama Fenerbahçe sezonu yani %200 ile başladı bana göre. Yani bütün oyuncular yüzdesinin üstüne çıktılar.
Ve sen iki ay önce burada programda benim burada otururken bu sandalyede
koltuğuma
dedin ki sen geç gelince kaptım senin koltuğunu. Senin üstüne oynuyorum, haberin olsun. Bakalım dedi hoca iki ay önce, hatta kayıtlardan Berk de bulabilir. Fenerbahçe bu tempoyu kışa girerken devam ettirebilecek mi diye bir soru işareti. O zaman kafanda oluşmuştu.
O zaman 8 ile 10. hafta dedim sana.
Şu evet ve bunu dedin ikinci hafta falan diyor belki de.
Aynen, şu an zaten o haftalardayız. Şu an
aslında iyi de götürdü çünkü yani konferans ligi mücadelelerinde genellikle 7-8 değişiklik yaptı. Neredeyse takımın tamamını değiştirdi.
Ama yüksek vitesle girdi diyor. Çok yüksek torkla girdi diyor. Ya,
rotasyonlu oyuncular da yüksek vitesle
evet,
oynadı.
Evet. Yani, ama onları dinlendirme şeyini çok yapmaya çalıştı ama sezon için ligin 10. haftası geride kaldı. Onda Avrupa Kupası mücadelesi geride kaldı. Fenerbahçe'de şu ana kadar 14 ayrı futbolcu sakatlık yaşadı. Yani bunun için
Cengiz'in sakatlığını onu sormuş bir dinleyicimiz.
Cengiz takımda birlikte çalışmalara devam ediyor. Sadece geçen hafta fiziksel olarak eksikliği olduğu için risk etmediler. Tam %100 hazır olduktan sonra takıma dahil olacak. Dolayısıyla Cengiz de bu hafta Trabzonspor maçında kadroda yer alır. Sonradan oyuna dahil olur. Artık teknik direktör İsmail Kartal onu takıma adapte edecek. Ludogorets'te oynanan rövanş maçında da artık ilk 11'de oynamasını bekliyorum ben. Hani orada İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçında ilk 11 başlar. Cengiz'i sonradan oyuna dahil eder. Ama Ludogorets'te oynayacak rövanş maçında ilk 11 başlar Cengiz.
Hocam Trabzonspor maçında İrfan'ın beklediği stoper ikilisi Samet Ostorvolde.
Stoperde.
Evet. Başka bir adam kalmadı ki.
Ha, şimdi Ostervold'e bu sezon iyi oynuyor aslında. Bek olarak fena oynamadı bu sene. Yani geçen sene Ostervold'e başka bir Ostervold'e gelmiş. Onu fark ettik ama bir kere şöyle. Geçen sene bir denediler galiba stoperde.
Aslında bu geçen sene değil. Bu sezon Twente ile oynanan 5-1'lik mücadelede burada yani oynadı.
Ostervold'un en büyük özelliği biraz çabukluğu var ya diğer stoperler. Evet. Yani Samet de yani kafa topu hakimiyetini Samet karşılarsa, alttan gelecek, yerden gelecek topları Ostervold'e karşılarsa yani bir maç, iki maç idare edebilir ama üçüncü maçta olmaz o ikili.
Hocam şöyle söyleyeyim.
Yani ben bir maç idare edersin bu ikiliyle. İkincisi zorlanırsın.
Trabzonspor maçında belki çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ama Adana Demirspor mücadelesi o anlamda o ikili stoper tabii, oynarsa yani orada çok daha zorlar.
Şimdi en büyük sıkıntı Trabzonspor'un çabuk santraforu yok.
Evet.
O siyahi
Onuachu var. Onuachu. O da 2-0 birlikte. Onda da zaten Samet
zaten topu kalenin önüne bıraksan dışarı vuracak. O yüzden yani
biraz ağır konuştum ya. O kadar da değil.
Gerçekten öyle. Ben hayatımda bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hayatta kimseye bu kadar şey negatif bakmam ama ondan hiçbir şekilde santrafor olmaz.
Haydi.
Hiçbir şekilde. Mümkün değil. Mümkün değil forvet olsun.
Ne yarattı bu kadar
aynı
puan?
Aynı zamanda ağır bir oyuncu zaten.
Çok ağır bir oyuncu. Kafa topu hakimiyeti de yok. Top tutma şekli yok. Yani o fizikte bir kere pivot santrafor fiziği var sende. Sen bir kere topu koruman gerekiyor. Kafa topu hakimiyetini her topu kimseye top bırakmaman lazım o fizikte, doğru mu? Ya boş kale. Ben anlamıyorum, ayağına mı takılıyor, çelme mi? Kendi kendine tekme atıyor, topu dışarı vuruyor falan. Yok olmaz abi, ondan santrafor olmaz. Yani kimse bakmasın. Trabzon'a göre, bana göre gelmiş geçmiş en kötü santraforlardan bir tanesi.
Haydi, Ümit Karan'dan şok şok. Evet.
İşte o yüzden diyorum Melih abi, yani Trabzonspor maçında o ikili Osterwold'da sol stoper oynayacak. Az önce Ümit abi de söylediği gibi, belki hızı ve dripliğiyle öne çıkan bir isim Osterwold'de. Yani 1.92 boyunda. Hatta şey deniliyordu, bu kadar uzun sol bek olur mu diye. Belki burada göstereceği performansla Fenerbahçe bir sol stoper adayı.
Ya ben de hep diyorum, onun fiziği bir stoper fiziği sanki.
Sol stoper adayı olabilir Fenerbahçe adına. Twente maçında oynamıştı 5-1 mücadelede. Hatta İsmail Hoca maç öncesi herkes Osterwold'i sol stoperde görünce çok şaşırmıştık. Maç sonrasında basın toplantısında sormuştuk hocaya, hani Osterwold'i stoperde görecek miyiz diye. Yani sanki bugünleri görerek İsmail Hoca şunu söylemişti: bundan sonraki bazı maçlarda da Osterwold'i stoper olarak oynatabilirim demişti. İşte Osterwold bugün sol stoper adaylarından bir tanesi. Diğer aday Mert Müldür, o sağ stoperin adayı. Samet de zaten sağ oynayacak. Fenerbahçe'nin özellikle savunma arkasında atılacak, Trabzonspor maçına atılacak toplarda Osterwold'in hızıyla Samet'in biraz daha ağır bir stoper ama
ama milli takımda daha iyi mesela Fred Samet.
Fred yok değil mi bu maçta?
Fred de yok.
Hani orada İsmail mi çıkabilir?
Kaybı onlar olacak. Fred olacak bana göre bu maçta.
Tabii tabii, çok büyük kayıp Fenerbahçe'de.
Onun yerine Zaitsi bekliyor İrfan. Ama şimdi, o da sezon başı yüklenmemiş. Geçen seneden devam eden bir sakatlığı var.
Zait, Şimanski, İsmail gibi düşünüyorlar.
Evet,
değil
evet, evet.
Nasıl bir orta saha olur?
Bu üçlü orta saha futbol anlamında müthiş bir orta saha. Top oynama anlamında. Yani pas,
çok fazla koşan.
Pas trafiğiniz ama bir kere darbeli oyuncular değil bunlar. Bir İsmail darbeli. Hı. Onun dışında iki oyuncu da dar. Ama Fred neydi? Fred de darbeli, baskılı, pressing yapan, geriye gelen, top çıkartan, final pası atan öyle bir oyuncu. Ama bu şey Zahiç de bence en büyük zaafı olacak. Bence Trabzon'u çok hafife alıyor Fenerbahçeliler.
Yok, hafife alma
anlamında. Kimse çantada çektik demiyor ki.
Ben hep böyle, yani benim çevremdeki bütün Fenerbahçeliler için ciddi alınacak bir maç değil bence Trabzon.
Hacım,
Trabzon
için, beklenen puan kaybı o hafta olabilir yani.
Trabzon için
Sinan Engin de zor maç olduğunu dile getirdi.
Trabzon için bir çıkış maçı olabilir.
Şöyle söyleyeyim abi, Trabzonspor da Fenerbahçe maçları her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takım. Daha sert ve daha mücadeleci.
Şansı tutuyor ama
daha sert ve mücadeleci geçiyor Trabzonspor maçları her zaman. Ve stoper eksikliği de fazlasıyla hissedilir. Ama senin de bahsettiğin gibi işte forvet hattının çok fazla olmaması, o anlamda diyorum ben hani biraz daha rahat bir geçebilir. Adana Demirspor maçı o anlamda daha zor geçecektir evet. Fenerbahçe adına. Bakasetas'ın da, Trezeguet'in de sakatlıkları var. İşte onların da olma işi biraz daha o orta sahada Fenerbahçe'yi rahatlatabilir yani o üçlüyü.
Ya işte dediğim gibi, ama bu maç kesinlikle orta saha oyuncuları belirleyeceğini düşünüyorum.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor. Sivas Spor Hopa Spor maçında +2, 90+1 Sivas Spor'un 4-0'lık üstünlüğü var. Dün seyredemedin tabii sen. Ankara Gücü ikinci yarıda ancak çözebildi zayıf rakibini.
Ya işte dün almaya dedim biliyorsun oradaki.
Ha, yediğin kupa, işin senin olsun, hadi bakalım
kupa,
anlat.
Kupa maçları da biraz değişik. Bayağı neşelendi biliyorsun.
Evet.
Güzeldi, yine bir 30-40 çocuk geldi. Gurbette yaşayan gurbet çocukların aileleriyle beraber. Yani bir de dün izinliydi, tatil günüydü Almanya'da. Bir aslında bir festival gibi bir şey oldu. Güzel bir şey oldu. 3-5 tane yine genç oyuncu keşfettik. Bakalım, yani çok iyi gidiyor bizim projemiz Melih. Aslında bizim yapmamız gerekeni yani federasyon yapması lazım. Bu oyuncu keşfetme, işte Türk oyuncularını destekleme, genç oyuncu bulma gibi falan, ama meğersem bize bıraktı. Biz de onunla uğraşıyoruz. Güzel geçti.
Bak de ki Melih, al sana arkadaş $100 milyon bütçe. Geleceğin milli takımını kur. Yemin billah yapacağım tek şey, bu bütçeden çok iyi scoutlar bulurum ve araştırırım. Ben şunu öğrendim abi, 35 yılı geride bırakırken. Bak bu sen, meslekte.
Böyle tık tık bir şey söyleyince araya gireyim mi? Çok iyi scoutlar var biliyor musun aslında futbol takımlarında, ama onları kimse dinlemiyor.
Şimdi mahallede Ümit Karan varsa o mahalle maçlarını kaybetmezsin abi. Berk ile Melih kötü oynasa da aramızda doğuştan genetik Bir ümit karan varsa buna öğretilmiş bir şey yok. Daha yaşın 8, yaşın 9. Yani bir futbolcu var ya doğuştan olunuyor abi. Öyle yok sonradan çok yüklendim. Şöyle çalıştım, böyle çalıştım, bunların hepsini geç. Sana o topa nasıl güzel vuracağını en başta Allah Baba öğretmiş. Bu ben öyle inanıyorum. Ya yani doğuştan geliyor bu iş. O yüzden de şimdi mesela Erdin Şehit tanırsın. Şimdi abi Volkan Demirel'i o mu buldu? Tuncay Şanlı'yı o mu buldu? İsmail'i o mu buldu? Ya bunun gibi Erdinçler, Ahmetler, Mehmetler, bunlara çoğaltırım o bütçeyi. Tamam mı? Türkiye'nin dört bir tarafından, çünkü onların parantçeleri var böyle, radarları var. Oradan Berk Sayar diye bir çocuk Kütahya'dan arıyor. Ya abi diyor, bizde diyor Ümit soyadı neydi? Karan mıymış, Maran mıymış, bir şey var diyor. Daha çocuk 12 yaşında ama uçuyor kaçıyor falan. İki videosunu çekiyor, gönderiyor. Hop abi Ümit Karan belki ortaya çıkıyor Uşak Spor'dan, atıyorum. Yani bu olmadan öbür türlü ben işte 800 milyonluk bir şey bütçe ayırayım, bunun yarısıyla harika tesisler yapayım, olağanüstü güzel hocalar yapayım, hepsi aynı yerden doğma büyüme, ondan sonra da hadi Türk futbolu gelişsin. Olmadı, bakıyoruz olmuyor. O yüzden de senin bu projene bir arkadaşın olarak değil, bir gazeteci olarak da çok değer veriyorum. Bence olması gereken şey bu abi. Sen ve senin gibi insanlar o yetenekleri keşfedeceksiniz.
O kadar insanları kandırmışlar ki yıllardır.
İşte bu diyorum abi, hırsızlık burada. Seni kim, ben seni kandırabilir miyim ya? Benim de teyzemin oğlu var, Berk Sayar. Onun Berk'in ben sana videosunu çektim, gönderdim. Ya hocam dedim, ya bu benim teyze oğlu Berk. Baksana şuna. Sen bir bakacaksın. Sen şunu bana diyebilirsin. Ya bu bir kazma, bundan bir şey olmaz. Aa iyiymiş lan, aa falan filan. İkinci ama, bir video istersin.
Tamam
asıl. Ama bunu yapacak adam sensin.
Evet ama.
Ve asıl, sizsiniz.
Asıl şimdi şu an grup, yani Almancılar da, Almancı diyorum çünkü ben de Almancıyım ya. Hani gurbetçi diyelim, hadi Almancı kelimesi.
Gurbetçi diyelim ya.
Aynen, gurbetçi. Nerede şu başladı. Artık menajerler yok. Kim var biliyor musun? Anası babası.
Tabii canım. Niye menajere komisyon vereyim?
Ya annesi çocukları antrenmana götürüyor. Annesi hocalara baskı yapıyor. Annesi benim çocuğumu al, transfer görüşmeleri anne yapıyor. Baba da geçti artık. O iş anneye döndü. Biliyorsun işte Arda Güler'in ailesi 10 milyon alınca şimdi herkes para peşine düştü orada almaya.
Aynen öyle.
Yani inanır gibi değil. Yani çocukla konuşuyorsun ya, ben bu, annesi diyor ki ben bu kadar para istiyorum, bu çocuğu menajeri sana vereyim diyor. Bak para istiyor menajeriyim vermesi için. Dedim ben sana yardımcı olayım, ben menajer değilim bir kere de. Bu teklifinler bence çocuğun önünü kapatır. Ha vardır mutlaka öyle menajerler, para veren oyuncu almaya çalışandır da, yani inanılmaz gibi. Bir kere ben hep şunu savunurum, bir futbolcu olmak istiyorsa ailesine uzak durması lazım, yanında 24 saat ailenle.
Abi iş hayatı, profesyonel hayat, aile hayatı, bu ikisini ayıracaksın abi. Bravo, var ya, bu çok güzel bir cümle.
Benim bir dakika şurada hatta şimdi nerede çocuk? Bak Tuna Yılmaz diye benim arkadaşımın oğlu şu an Augsburg'da Bundesliga'da oynuyor, A gençlerde. Hem de genç, yani orada bir yaş, o iki sene oynuyorsun ya. Bu daha en küçük versiyonda ve ilk 11 oyuncusu çocuk. Augsburg Bundesliga'da oynuyor. Babası dedi ki bak Beşiktaş istemiş, Galatasaray istemiş. Ben dedim ki sen bunu Beşiktaş şu an vereceksen A takıma göre bir oyuncu bence ver. Altyapı verme. İkincisi babası ne diyor biliyor musun? Ben de gelmem lazım dedi Türkiye. Onunla beraber. Dedim sakın. Bak sakın dedim. Bak bu çocuk şu an U18'e de gidiyor milli takımda. Yani sen sakın. Sen niye gidiyorsun Türkiye'ye çocuk diye. Ben buraya yanımda biriyle mi geldim? Ben geldim 19 yaşında tesise yerleştim. Kendi şartlarımı kendim öğrendim. Türkiye uyumumu kendim sağladım. Zorlanmadın mı? Bizim zamanımızda daha zordu. Bunlar Almanya'dan geliyorlar. Bunlar da para çok diyorlardı bize. Biz hani Mercedes'e biniyoruz da Mercedes Almanya'da 1000 euro ama. Ama o zaman ona bakmıyor ki. Bizim burada bana ne diş? Beni çok dışlardı. Dedi ki işte bu çocuk geldi bizim ekmeğimizi çalmaya. Bize o gözle bakıyorlardı o zaman. Biliyorsunuz o zaman çok fazla gurbetçi oyuncu yoktu. İşte ben vardım. Erol, Tayfun, o kadar 5-6.
Ben de sana kıl oluyordum abi. Kuş serisine binerken ben sen Mercedes'e biniyordun. Kuş serisinin ne olduğunu biliyor musun Berk? Bak.
Murat'a diyor. Murat'a biniyordu.
Hacı Murat.
Tamam.
Doğan, Şahin, Kartal, onlar kuş serisi.
Öyle kalmamış ben.
Zaten bir Renault vardı, bir kuş serisi vardı.
Ama o Şahinler de efsanedi o zaman. Böyle Ankara'da 7. cadde Şahin'in varsa, Doğan Şahin bir de
7. cadde Bahçeli Evler.
Tabii. Orada bir pastane vardı. Herkes onun o etrafta 5 tur aynı, yani bir bakıyorsun 10 dakikada bir aynı araba geçiyor.
Ümit
yani.
Abi ne orada gezerdi? O Cengiz Kurtoğlu dinleyip
o Melih abiydi senin yanından geçen.
Ya hocam bak, yemin ediyorum ya, kurtuluş bu. O yüzden ben senin ve arkadaşlarının bu projesini yürekten destekliyorum. Arkadaş, bu iş genetiktir ya. Vallahi öyle sonradan falan futbolcu olunmaz. Geçin abi o. Messi'ye kim öğretti abi öyle top oynamayı? Sana topa öyle vurmayı kim öğretti abi?
Messi kaç yaşında tek başına bindi geldi Brezilya'da, şey Arjantin'den?
Kaçtı?
Kaçta? 14 müydü? 13 müydü?
15 miydi?
Ergenlikte evet, 14-15'te.
Yani adam geldi Barcelona'ya ya. O da kim yanında, annesi babasıyla gelmedi.
Neymar öyle nerelerde top oynayıp geldi. Şöyle şimdi orada bir yıl falan yokmuş sahalarda. O da çok
uçak ağır geldi.
O uçak 747 yaramadı ona.
Uçak ağır geldi.
Bak o yüzden Galatasaray sana uçak almadı. Seni sevdiği için. Al dedi Ümit kaptan, helikopterle yitir.
Uçak uçağı alınca herkesin gözüne geldi. Göze geldi Neymar.
Abi ya, nazara
göze inanmıyor. Kurşun da şey, kurban kesseydi bari ya, uçağı alır.
Abi nazara inanırım. Hocam nazara inanırım.
13
abi.
Bu arada Messi'nin gelmesi.
13
değil
mi? 13 mü?
Tabii abi. Evet.
Allah nazarlardan 2000. Korusun.
2000'de Barça'nın futbol alt takımına geliyor.
Ya. Var mıydı yanında anası babası, yoktu?
Yok.
Tamam. Peki. Telefon da alalım Ümit Hocam'la. 0212 273 10-10'dan tabii ki görüşebilirsiniz ama soruları Berk almaya başlayalım hocama. Eğer Almanya'yı bitirdiysek özür diliyorum.
Tabii şunu söylemeye çalıştım. Biz bu projeye gerçekten inanıyoruz ve destekliyoruz ve gidiyoruz. Hami abi de vardı bu ara. Hami Andral'ın çok selamlar.
Ve aleyküm selam. Çok severim.
Yani hakikaten o da çok isyandaydı. O isyanları bir anlatsam sana. Sen burada yani o hem de federasyona kızgın. Aynı şekilde Hamit'e de çok kızgın. Yani neler yaşamış.
Bir şey söyleyeyim mi? Ben Hami'nin sinirlendiğini çok az gördüm. Hayırdır?
Yani adam... Sonuçta Hami ya bombacı yani.
Deli misin abi? Gelmedi öyle bir adam.
Daha ben görmedim böyle bir.
Ve insanın dibidir yani.
Ama hani sanki
rekorlar hiç, kitabında adam
ya. Tabii ya, rekorlar kitabı, gol kralı, ilk dünya şey Türkiye'de ilk 5'te zaten gol sayısı olarak da, ama biliyorsun federasyonda izleme komitesi.
Evet, oradaydı.
Bir şekilde adamı gönderdiler, yediler yani oradan yani, çok enteresan, çok onu anlatıyor.
Hamit de mi anlaşamamış?
Hamit'le anlaşamış. Hamit ona bir öyle bir ağır konuşmuş ki, o da tabii Hamit Hami abi altında kalmaz yani, çok kızgın olaylar yaşanıyor yani, sadece Hami için değil ki yani, niye herkes mutsuz? Niye eski futbolcuların hepsi mutsuz neredeyse ya? Büyük isimle sen Hami gibi karakteri kullanmaz mısın ya?
Abi Trabzon'a hoca getirdin, gönderdin, 1,5 milyon euro daha verdin. Çıldırtmayın yani. Adamı ya. Niye Hami hocanın adı geçmez mesela?
Ve şunu gördüm Hami abi de. Mesela çocuklarla da mesela durdurdu iletişim. Muazzam bir iletişimi var biliyor musun?
Ya diyorum ya, pırlanta gibi bir insandır.
Aynen, muazzam bir iletişim.
Ve mesela ben maçı anlatırken Hami Mandıralı topun gerisinde golü yazardım. Dakika 18 Hami 1-0. O yani kaçırma şansı yok. Böyle 18 metre 20 metre yerden sert pregazi gibi vurur atar abi bir şekilde yani. Ben bu kadar belinden güç alıp da topa acımayan ikinci bir futbolcu tanımadım yani. Yani.
Ben de görmedim.
Acayip bir şeydi ya.
Hatta şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu spor şey var ya tesisi. Orada halı saha maçı yapıyorlarmış. Hami abi de davet etmiş. Onu çok hikayesini anlatayım. Bu Hüseyin de çok iyi vuruyor topa. Yani oğlu gibi Hakan da iyi vurdu. Hüseyin de babası da iyi vuruyor yani. Babadan geçmiş o biraz.
Biliyor musun işte kalıtsal abi genetik.
Neyse vuruyor ama Hami abinin yanında da bunu ya vuruyor Hami abi de bakıyor bu niye böyle sürekli top alıp vuruyor diyor ama en son demiş oğlum sen benim yanımda kimsin de topa vuruyorsun diye.
Peki isabetli miymiş Hüseyin'in vuruşu?
Ya yok be.
Dağlara taşları. Hami ile karşılıklı oynadın değil mi?
Tabii ya.
Sağ içinde nasıldı?
Bir şey söyleyeyim
sen
mi?
Sen onun karşısında barajda yani, durdun mu?
Sana aslında şunu insanlar görebilse anlatacağım. Şimdi benim baldırlarım kalındı.
Kalın. Hala
ama,
kalın.
Evet ama Hami abinin sağdaki baldır benim çift baldır yani, sadece baldır ve kafa görüyorsun sadece. Yani şu gövde kısmı yok Hami abide. Yani sadece baldır olarak dünyaya gelmiş düşünüyorsun. Yani karşında hani böyle bir gladyatör, sadece bacaklı bir gladyatör. Üstte de kafayı
göğüs koyuyor. Kası, abdominal yok. Sadece her şey bacak.
Tabii.
Ama mesela Almanya'da falan biliyorsun 3'te 2'si geçmemeli. Yani kas grubunun 3'te 2'si bacaklarda olmalı, evet, bir futbolcuda.
Tabii tabii.
Öyle böyle.
Ama bununki %100,
diri omuzlar,
bisepsler bacaktaydı.
Hep bacak diyorsun.
Metin abiyle bak Metin abi.
Tekin.
Metin Diyadin'de.
Diyadin.
Gençler Birliği'nde oynuyoruz o zaman. Metin abi de kısa boylu. Ben de çok hani baraja girecek boyda bir oyuncu değilim yani. Standartım iyi ama hani en son belki 5. sıraya yazarsın. Yoksa uzunları seçersin ya. Hı. Ya Metin abi dedi, ben de 19 yaşındayım. Metin abi dedi, oğlum gelsene baraja. Ya Metin abi sen, ben unuttum bak, sen benden büyüksün ama ben 19 yaşındayım. Benim daha geleceğim var dedi. Beni niye baraja çağırıyorsun dedi.
Ya Metin abi, çocuk 19 yaşında, geleceğim var derken neden bahsediyor Metin abim ya? Ay selam olsun. Metin hocam ne yapıyor? Nerede o?
İyi ya. Vallahi en son neredeydi bilmiyorum şu.
Ah be, ah Buran, ah Samsun'da ayağını kırdın Metin'in.
Meli artık.
En son bağlantı için aradığımda dakika skorda çok önemli bir görüşmem var diyordu. Oradan sonra takip ettim, galiba bir yerle anlaşacak gibiydi.
Iğdır'a gitti galiba, Iğdır Spor'a.
Evet, Iğdır. Sonrasında Iğdır, evet.
Çünkü artık takip etmek o kadar zor ki ikinci
abi,
üçüncü.
Abi canım, yolu açmıyorsun
herkese. Ben de artık
herkesin.
Bulmuyorum kimseyi, bulamıyorum kim hoca nereye oldu, çok zor oldu işte. Yani...
Birkaç takım seni istedi. Bonservisin bende olduğu için anlaşamadık, evet, sen Almanya'dayken.
Sen beni verme şansın yok zaten.
Bu arada Gaziantep'te Efeler maçı da başladı. Değerli dinleyiciler, Türkiye Kupası heyecanı diyeyim ama tribünler bomboş. Yani o kupa, bu yarı finale kadar kupa ölü ya.
Bir kere bak şimdi Almanya'da gidiyorsun. Almanya Ligi'nde şey, kupa maçlarını izledin mi? Boş, bir tane koltuk yok ya. Saat başı.
Devam. Gideriz. Öğrendi bak. Radyoculuğu öğrendi. Berk. Evet. Hadi o zaman. Ümit hocam anons etti.
Ümit hocam.
Saat başı verir misin Berk?
Tabii.
Saat 15. Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye. Misli'ye gel, hediyeni al.
Evet, kupa maçları Almanya'da.
Almanya kupa maçını seviyorsun. Üçüncülük takımı birinci ligi de yenebiliyor bir şekilde ama bir tane boş koltuk hiç görmedim kupa maçlarında. Yani amatör, neredeyse amatörlerle oynayacak takımlar bile full stat oynuyor ya.
Senin zamanında hocam, hani A takımda fazla şans bulamayanların.
Şimdi bu maçı şimdi neden ya, bir kere saati çok kötü. Bir insanlar nasıl gelecek bu stada bu saatte? Şimdi bir yayın yapmak istiyorsan, yayın yapmak istiyorsunuz, evet eyvallah da A Spor tamam be, ama şimdi insanlar da belki maç izlemek istiyor. Belki Efeler'in Antep'in seyircisi çok gelmiyor bu arada zaten stada da. Belki Efeler'in seyircisi gelmek ister ama hepsi çalışıyor bu saatte. Nasıl maça gelecekler? Yani bu saatte maç olur mu ya?
Yani şu maçı bilmiyorum, bu akşam 20'de kupada maç var mı Berk?
20'de yok diye biliyorum ama 16 maçı seansı olması lazım.
Yani 16'dan sonra 16-20 bandında bu maçlar belki de planlanabilir. Hem A Spor'un reytingini arttırabilmek,
Kayseri
hem de futbol severleri.
Kayseri
Spor Iğdır kaçtı o maç?
Evet. 8'de.
20'de sadece o var.
Iğdır'da Kayseri.
Yani bunu Antep'i 18 alırsın, Kayseri'yi 20 alırsın yani. Daha rasyonel olur.
Konya'yı da 17 almışlar mesela.
O da kötü mesela. Konya'yı da oynat, yani şey, onu da 16'ya alman lazım. Yani ikişer saat arayla minimum. Hatta 3 saat arayla koyman lazım.
Aslında şunu söylemek lazım. Kupa maçları yarı finale kadar, sen dediğin gibi kimse ciddiye almıyor.
Yok abi.
O kadar basit.
Ama bak, senin zamanında o kupa maçlarından ne yıldız yerli isimler çıktı hocam.
Biz Gençler Birliği'nde kupayı aldık işte, hatırlamıyorum. Evet. 2000 yılında. Biz ama kim yendik?
Bir Ankara zaman, Gücü aldı kupayı.
O zaman biliyorsun tek maç üzerinde oynanıyordu ama maçlar.
Tabii.
O işte aslı kupanın zevki o. Dünyada herkes öyle yapıyor. Biz niye çok fazla maç yayınlayalım? Ya işte büyükler elenmesin. Niye elenmesin abi? Kupanın en büyük zevki bu.
Bak bir yayıncı olarak söyleyeyim.
Uş.
Direkten dönen bir top bu arada Gaziantep Spor'un vuruşunda. Üf efekti o yüzden geldi 3. dakikada.
Nereden vurdu gördün mü?
Yayın maliyetleri o kadar arttı ki. Şu maçı 8 kamerayla da çeksen hiçbir reklam gelirin. Lojistiğini oraya gönderdiğin çocukların
şimdi
parasını
çıkartmaz.
Maliyeti
ne kadardır?
Çok fazla hocam.
Rakamsal olarak söyleyemem.
Yani söyleyemem. Çünkü kullandığı kamera, Obi-Wan nedir, onları bilmem lazım. Yani değişiyor. O da değişiyor. O da kademe kademe.
Ortalama.
Fiyat değişiyor. Çok çok fazla. Yani dolarlarla düşünün.
Ben sizi pazartesi mi dinledim? Fırat Hoca'yla seni dinledim. Rize maçında konuştunuz galiba pozisyonları. Hı hı. Orada da kamerayla ilgili bir şey söylemiştin galiba. Offside pozisyonuyla ilgili.
Abi dedim ki o ben yani yönetmen olsam o pozisyonu offside'dan okumam. Pilottan okurum daha
Allah'tan
önümde.
Allah'tan o kadar net offside ki oradan belli oluyordu Allah'tan.
Yani.
Ama o bir tesadüf yani çok
tesadüf
zor.
Tesadüf abi. Yani kamera açıları çok kötü, ışık çok kötü. Yani gerçekten üzülerek ifade ediyorum ki Dijitürk benim yuvamdır yani. Geri gidiyor. Yani çekim kalitesi maalesef çok geri gidiyor. Yani nerelerden nerelere gelmişti o Sine 5 zamanında. Sonra işte Mehmet Emin Bey çok şey yapmıştı, yatırım yapmıştı. Avrupa'nın en iyi nakliyen yayın aracına sahiptik. Ama geldiğimiz nokta kötü. Neyse, nasıl buldun Rize'de Galatasaray'ı?
Ya o çok ölçü alınacak bir maç değil bir kere.
Niye Bayern Münih yorgunluğu mu? O maçın mental yorgunluğu.
Mental yorgunluğu bir kere. Şimdi Almanya'da herkes Galatasaray'dan bahsetti biliyor musun?
Ha, böyle bilgilerle gel bana. Ne diyorlar?
Yani biz
nefes aldırmadı.
Böyle bir şey yok dediler. Yani kimse inanamadı. Ama şu an ikinci maç çok zor olacak çünkü çok bilenmişler.
Bilendiler öyle
tabii,
mi?
Tabii tabii. Herkes yani Arnavut bile dışarı sokakta Arnavut Alman yani kimle konuştum ne biçim takımsınız dedi ama dedim işte ne biçim takımda olmuyor dedim. Senin Musiala çıkıyor bir tane topla buluşuyor bitiriyor işi. Senin Kerem dört tane boş kaleye kaçırıyor ama.
Ya.
İşte bak.
Ne geldi aklıma biliyor musun? Biz Bayern Münih maçını köy içinde Doğan'la Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar falan böyle bir o büyük bir ekip seyrettik. İşte Galatasaraylılar tabii ya sizin de şeyiniz bu. Hani gol atınca kralsın da kaçırınca tabii. Da ana avrat soysun küfür yiyorsunuz yani. Evet. Kerem'e küfürler falan ya
normal,
dedim ki.
Biz alışırız.
Abiler bakın Ümit Hoca dedi ki dedim yani Kerem'in abanmadan vurmayı öğrenmesi lazım. O dedim sadece Kerem için söylemiyor Ümit Hoca. Bütün Türk futbolcularda bir abanma olayı var. İlla evet. O ağları bir sarsacağım.
Ya çatala atma ha. Hastalığı.
Ya şöyle bir tık plase ya basit ya.
Bir kere biz...
Ama çok komik ya bir şey söyleyeyim mi? Atınca kralsınız ya kaçırınca da dünyanın en kötüsü Ümit Karan abi. Allah kahretsin senden topçu mu olur?
Ama şimdi...
Senin beni... ayağına...
Tamam hadi biz kaçırıyorduk da... Ama biz bu topları bu kadar yüksekten vurmuyorduk ki. Yani bizi ya direği sıyırırdı... Ya kaleci çıkartırdı. Ama bizim isabet oranımız çok yüksekti. Hani gol olmaz ama en azından isabet vardı şutta. Şimdi adamlar 18 tane şut çekiyor. Şut değil mi kaleye ortalama 15-16 şut çekiliyor. İsabet 2 evet. Yazıyor ya. Ya nasıl 18 şuttan 2 tane isabetli şut çıkar ya. Yani bu insanların vuruş teknikleri çok değişti yani. Hiç bir de korkuyor galiba bunlar rahat rahat vuruyor. Biz Hasan Şahsi diyor ya ben vurdum ahu dedi seyirciye. Ahu ahu. Biz vurunca hacı vurunca kimse bir şey demedi.
O hacı.
70 dakika muazzam bir futbol oynayan bir Galatasaray'ın şunu yorumladılar yurt dışında. Ya siz Bayern Münih'e 70 dakika baskı yapıyorsun, tempoyu düşürmüyorsun. Sen çift stoperle zaman zaman atağa çıkmış bir takım olarak niye topun temposunu düşürmediniz?
Hatta şöyle diyordu, hatırlatalım mı bir dinleyenlerimize? Orayı soyunma odasından gelen görüntülerden, seslerden hatırladığımız kadarıyla. Hacı vuruyor, hiçbir şey yok, şimdi, ben vuruyorum ahu diye.
Şimdi müthiş bir Galatasaray ama sonuç olarak... Mutsuzluk. Bunu toparlamak, oyuncuları mental olarak hazırlamak kolay değil. Yani bir de şimdi Rize'de kolay deplasman değil. Yani maç içeride oynansaydı belki farklı olurdu. Hani şimdi Fenerbahçe Rize'ye 4 attı diye Galatasaray Rize'ye 4 atmak zorunda değil. Ama önemli 3 puan aldı. Kolay bir deplasmandan dönmedi ama oyuncular mental olarak yorgulmuştu yani. Bir de biz çok fazla rotasyon yapamıyoruz. Fenerbahçe bir bakıyorsun Avrupa Kupa maçında Konferans Ligi'nde rotasyon
7 gidiyor. Tane 8 tane değiştirebiliyor.
Ama sen bunu Galatasaray'da yapamıyorsun. Sen çünkü aldığın oyuncular hala hazır değil. Ziyech'in hali yok. Tete daha bir şey sergilemedi. Zaha'yı çözemedik. Bir maç bir 15 dakika bir hareket ama...
Sergio Oliveira'yı haftalar sonra gördük.
Yani çözemedik yani.
Peki telefonumuz var hocam. Yavaş yavaş başlayalım ısınmaya.
Sonu 92-36 ile bitiyor.
92-36 kimdir efendim? Hoş geldiniz.
Merhaba, iyi günler.
Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi lütfen.
Ali ben.
Ali Bey, buyurun.
Nasılsınız Meri Bey, iyi misiniz?
Sağ olun, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Nereden arıyorsunuz? Sorunuzu alalım Ümit Hocam'a.
Bağcılar'dan arıyorum, İstanbul'dan.
Harika, hoş geldiniz. Nihat Kahveci'nin memleketi Bağcılar. Buyurun Ali Bey.
Hoş bulduk. Ümit Hocam'a da belki de selamlar diliyorum.
Teşekkür ederim.
Ben Meri Bey, yaklaşık bir sene, bir buçuk seneden fazladır radyonuzu dinliyorum. Yalnız geçen hafta Pendik maçını bir konuk almıştınız, ismini unuttum. Onunla birlikte üzerine getirip bağladı ya, bunu Ümit Hocam'a sormak istiyorum. Müşri'ye 3 milyon dolar verip de aldı ya, ona bağlamak istiyorum. Almıştır almamıştır bunu her şey.
Kim 3 milyon dolar Ali Bey?
Miço.
Ha Miço.
Miço. Evet, Pendik buralmıştı. Yani şimdi diyorlar işte yöneticiler çıkıp bağlıyor ya. Yani burada da biz de dinliyoruz, biz de taraftarız. Bu tür gazetecilerin, saygınlık kazanan gazetecilerin de bu tür şeyler açıklayarak da, yani hani derler ya, ineğin tosun öküzün altında buzak arıyorlar gibi şeylerle bizi de birbirine karşılamak istemiyorum. Ben bunu sormak istiyorum. Ümit Hocam'ın değerlendirmesini istiyorum.
Yani ben tam konuyu bilmediğim için yorumu da zor oluyor. Ben tam konuyu anlayamadım aslında. Berk, bir yardımcı olur musun?
Pendik.
Ümit Hocam, geçen hafta Pendik Galatasaray maçıyla ilgili Abdülkerim Hocam da vardı yayında. Orada bir gazeteci, Bozkurt muydu gazetecinin ismini, tam hatırlayamadım.
Doğru, Bozkurt geldi. Evet, Bozkurt Yılmaz.
Müşriye 3 milyon dolar verip de alan takımın para ihtiyacı yoktur gibi bir şey söyledi. Ben de bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Stat konusu çok konuşuluyordu hocam.
Hocam dedi ki, yani Fenerbahçe öyle maçı, Galatasaray, Beşiktaş, tut ki bir küçük semt takımısın. Küçük derken ekonomik anlamda küçük. İstersin abi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geldi mi daha büyük bir statta oyna. Gelirin artsın. Ben evet dedim ki Bozkurt da Abdülkerim abi, yani Pendik Spor'un demek ki paraya ihtiyacı yok ki, işte 2000 kişilik yerde oynatıyorlar. Sonra Bozkurt dedi ki, ya Mitcho'ya zaten 3 milyon euro veren bir takım fakir midir dedi. Ali Bey bunu soruyor. Şimdi oldu.
Şimdi tabii ben olsam Pendik Spor, ben de büyük stada geçerdim.
Yani aklın yolu bir abi.
Gelir ya da zengin olmam ya da kulüpte para olmasının önemli değil ki. Yani burada sonuçta bir gelir kaynağı, sonuçta bir yerden takım kulübü.
Allah razı olsun abi. Allah'tan dört büyükler var
kulübe,
derim yani.
Kulübe bir şekilde para sokman lazım yani. Sponsorlar bir yere kadar sonuçta, biliyorsun.
Tabii abi.
Bir de UEFA, FIFA kuralları var. O işte fazladan parası, ama tabii Pendik para anlamda iyi destekçiler var. Yani kulübün arkasında duran insanlar var. İşte biliyorsun Eyüp Spor'la bir dostluk anlaşması gibi bir şeyler var. Yani belki de ondan istememişlerdir oynamayı. Belki puan alabileceklerini düşündüler. Ki ben hiç öyle bir şey düşünmedim.
Peki. Ali Bey, başka bir sorunuz var mı takımla ilgili efendim?
Ali Bey kapattı.
Kapattı mı?
Kapattı.
Farklı, biz de konuyu anlayamadık. Kapatmaya çalıştık.
Telefonun son 4 tanesi 0982 ile biten dinleyenimize.
0982 efendim, hoş geldiniz. 0982 sesimi alabiliyor mu? Hayır, varsa.
Evet, ben sizi duydum. Siz beni duyuyor musunuz?
Evet, çok net duyuyoruz. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben Mehmet, İstanbul Bağcılar'dan arıyorum.
Oo, bütün Bağcılar burada. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
Manten sadece orada çekiyor.
Sadece Bağcılar'da çekiyor. Nihat'tan dolayı.
Geçen hafta Abdülkerim Hocam'la görüşmek istedim ama bir türlü kısmet olmadı. Bir saat sür bekledim ama
yapma,
olmadı maalesef.
Yapma Mehmet, inşallah yarın olur. Buyur.
İnşallah kısmet. Benim şöyle bir kaç hani bilmiyorum, öneri mi dersiniz? Mesela hakemlerle alakalı. Şimdi bir futbolcu bir hata yaptığı zaman kırmızı kartla cezalandırılıp maç oynanmıyor. Mesela 2-3 maç ceza alıyor o federasyon tarafından. Hakemler hakemlere verilen ceza sizce tatmin edici bir ceza mı?
Bana sorarsan bana göre hiç tatmin etmiyor.
Yani Ümit Hocam da söyleyebilir, size yorumlayabilirsiniz. Ben oradaki hepinize soruyorum bu soruyu. Tamam, şu açıdan söylüyorum. Bence tatmin edici değil, benim kendi şahsi fikrim. Çünkü neden? O insanın canı yanmıyor ama o futbolcunun canı yanıyor maç oynamadığı zaman. Gidip hakem tekrar eski mesleğine, yani devam ettirdiği mesleğe devam edip kendi kazancına devam ettirebiliyor. Bence bunun maddi açıdan çevirmeleri gerekiyor. Benim kendi şahsi fikrim. Hani siz ne yorumlarsınız bunu bilmiyorum. Bu bir. İkincisi, direkt bunu Ümit Hocam'a sormak istiyorum. Ama bunu hani nasıl karşılar bilmiyorum ama şu şekilde. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'nin mesela şampiyon olmaması veya hani doğru mu sormam bu soruyu bilmiyorum ama olmaması için bir şeyler yaptım maçlarda. Mesela ben bu golü atarsam Fenerbahçe şampiyon olacak.
Zaten defalarca anlattık, öyle bir şey yok dedik. Yani öyle bir şey yok. Yani ben Fenerbahçe'yi, evet ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem. Bunu defalarca söyledim. Ne? Ben çünkü Galatasaraylıyım. Bunda ayıp bir şey yok ki kardeşim. Bu lafı çevirip çevirip kuruyorsunuz ve her seferinde yapıyorsunuz bunu. Biz de bunun her seferinde açıklamasını yapıyoruz ama siz her sene bu cümleleri yine baştan alıyor gibi yapıyorsunuz, sarıyorsunuz. Yani sizin bu tarafta, yani bu konuda yanlış buluyorum. Hatta 6-0 maçından sonra açıklamalarım da her sene geliyor biliyorsunuz. Sizin Fener sayfalarınızda işte yok Fatih Hoca odaya geldi, ben böyle bir açıklama yaptım söylüyorsunuz hep. Yani bırakın artık şu cümleleri.
Yok yok, ben onu söylemem. Sadece mesela şu açıdan sordum size bu soruyu. Hani ben belki Necati Ateş de olsa canlı yayında denk gelse ona da sorardım.
Tamam, ben söylüyorum. Ben her maçı düzgün oynarım ama.
Şu açıdan Fenerbahçe nedense Türkiye'de gerçekten diğer rakip taraftarlarımız tarafından pek sevilmiyor. Neden? Anlamış
değilim bunu. Ama sen öyle düşünüyorsun. Sen öyle düşünüyorsun. Hayır, ama herkes kendi takımını öyle görüyor.
Etrafımda olan Galatasaraylı arkadaşlarım da var. Beşiktaşlı olan da var. Mesela şeye daha sempati duyuyorlar. Galatasaray, Beşiktaş. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş.
O zaman insanlar kendine bakması lazım.
Ama bir türlü Fener'i kimse şey yapmıyor. Neden bir türlü anlayamıyorum.
İnsanlar kendine.
Şimdi Mehmetçim, bunu bir Fenerbahçeli'ye sorsan Fenerbahçeli şöyle cevaplıyor. Türkiye'nin en büyük takımı biziz. O yüzden kıskanılıyoruz. O yüzden sevilmiyoruz. O yüzden de her statta ayağa kalkmayan Fenerli olsun diyorlar der bir Fenerbahçeli. Bunu bir Galatasaraylı'ya sorarsan.
Ümit Hocam da lütfen yanlış anlamasın, kusura bakma. Sadece ben temiz kalplimle sordum bunu. Hani temiz kalp, başka bir konu şey tarafa çekilmesi istemem.
Ben bu Galatasaray'ım.
Sadece ben fikrini sordum.
Tamam,
dediğim
ben
gibi belki Galatasaray futbolcu arkadaşlar da olsa onlara da sorardım bu soruyu. Sadece Ümit Hocam.
Ortağını bulamayacağız.
Sadece rakip olduğu için sordum.
Peki. Peki Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.
Sağ olun. İyi günler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
Her tarafta bunu yaşıyoruz, her tarafta. Ben Galatasaray'ım abi, bunu zaten saklamıyorum.
Ya ki. Şimdi Mehmet, Galatasaray'ın kazanmasını ister mi? Fenerbahçeliyse. Ki Fenerbahçeliyim. Yani bu kadar basit ya. Ha, ben şuna da inanmıyorum.
Ki ben şunu söyleyeyim, bak şunu yüreğimden söyle. Ben mesela Konferans Kupası'nda o gruptan çıkmasına sevindim. Yani ben diyorum hala Fenerbahçe bana kupa için en büyük aday. Bunu ben söylerken Galatasaraylı gibi konuşmuyor mu oluyorum yani. Yani. Yok değil mi, olmuyor.
Bir cımbız da alınır, o yıllarca devam ettirilir. Var mı başka?
Hakemi sordu bile, biliyorsun. Onu da cevaplayalım da, tatmin olmak için hakemlerin cezalarını önce hakemleri benim beğenmemiz gerekiyor.
Abi önce federasyonu beğenmemiz gerekiyor.
Bir mesaj okuyalım. Dün Münih 3. lig ekibi takımlarından birine elendi demiş. Bu nasıl uzay takımı böyle? Ümit Bey ne düşünüyor bu konuda? Bence Galatasaray bu takımı deplasmanda yenebilir ama eforunu sadece ilk yarıda bitirmesin yeter ki demiş.
Ben söyledim işte, yani Almanya kupasında bu tarz olaylar, bu tarz maçlar.
Ortam, bu mesajı tabii atan dostumuz Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı ya da Trabzonsporlu olabilir. Yani şunu diyor olabilir. Artık bu böyle evrimleştim ben. Ya tamam arkadaş, Bayern Münih'e 70 dakika baskı kurdunuz ama bak takımlar kötü. Manchester'a karşı şöyle oynandı ama Manchester yerlerde sürünüyor. Ve benzeri bir bakış açısı da yok değil maalesef. Ha bu da bir senaryo. Ha, olmayabilir ayrıca. Başka Berk?
Telefon var.
Telefon kaç?
1921 ile bitiyor. 1921.
1921 efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi günler.
Sağ olun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
Ben İstanbul'dan İlker. Ümit Karan Bey'le de eski takım arkadaşıyım. Gençler Birliği'nde kendisi alt takımdayken biz B gençte oynardık. Bizim abimizdi, idolümüzdü kendisi.
Selam İlker, hoş geldin.
İlker hangi mevkide oynuyordu? İlker hangi mevkide oynuyordu?
Ben kaleciydim.
Kaleci. Oo, şanssız.
Hatta Adnan hocam vardı. Ümit Bey bilir. Biz Adnan hocamın öğrencisiyiz.
Adnan hocayı tanırız.
Benim bir sorum var.
Evet.
Buyurun.
Efsanemiz.
Estağfurullah.
Benim sorum şu. Ümit Bey Galatasaray kimliğini bir kenara koyduğunda bugün Dzeko ve Icardi sakat. Teklif geliyor devre arasında kendisine. İki takımda da gittiğinde birinci oyuncu kendisi olacak, forvet oyuncusu. Dzeko'nun ve Icardi'nin yerine. Hangi takıma gitmek isterdi?
şu kadrolarda.
Ya taraf, ben şimdi takım tutmadığım takdirde mi diyorsun? Hani ben,
aynen öyle hocam.
Bu teklifler bana geldiğinde
yani ben gençler birliğinde olduğunuz şimdi, yıllarda.
Tabii, ve İlker bir de geliştireyim şunu. Tamam, İkisinden de aynı parayı alacaksın.
Dur bir dakika şöyle, ama o gençler...
Aynen öyle. Bütün şartlar aynı.
Şimdi gençlerde oynarken bu Galatasaray'ı tercih etmem. Zaten taraftarlığımdan tercih edildim. Yoksa aynı anda bana o teklifler geldi. Bir hocam, onu bir kenara bıraktık
onu
mı?
Onu kenara koyalım. Yani Galatasaray, ben şu an kadro üzerinden yürüyorum aslında. Hangi kadro size daha uygundu?
Ben şu an Galatasaray'ı tercih ederim.
Neden?
Çünkü ön plana çıkarım orada.
Neden?
İşte yıldızım daha da parlar orada. Şimdi bak,
ha, seni daha mı çok beslerler Fenerbahçe'ye göre?
Şimdi şampiyonlara gidip...
Her kanatlardan mesela daha mı çok top gelir sana?
Ceko evet önemli işler yapıyor, top geliyor ama...
Ceko yok abi, Ceko Icardi tamam, yok.
Hayır, şimdi
sen varsın.
Ceko'yu çıkarttık ya orada.
Tamam, seni koyduk. Şimdi
Ceko Icardi gibi yıldız olabilir mi?
Hayır.
Ben de ondan bahsediyorum. Ben de Icardi'nin boşluğunu hani o şekilde düşünürsen orada olmak istersin. Neden? Şimdi Fenerbahçe'de herkes gol atabiliyor değil mi?
Evet.
Ama Galatasaray'da herkes gol atamıyor. O zaman tek benle gol...
Peki bu daha büyük bir sorumluluk değil mi senin üzerinde, ama, omuzlarına ama yüklenen?
Büyük, daha da büyük yıldız olacağım. Anladın mı eksediğimi? Yani golleri tamamen ben atacağım yani. Öyle bir takımı tercih ediyorum.
Programın adı diyorsun dakika 99. Vay.
Hocam ben
İlker gördün mü subliminal mesajları? Icardi'ye mesaj veriyor seninki.
Hocam ben Fenerbahçeliyim. O zamanlar çok dua ettik bize gelsin diye. Gelmedi. Yine olmadı.
Peki İlker, bir kaleci olarak Ceko'dan mı daha çok çekinirsin? Icardi'den mi?
Icardi.
Sebep?
Yani Icardi, Ümit Hocam'a da benzer, çok iyi bir son vuruşçu. Yani Icardi'nin nereye vuracağını, nasıl vuracağını, o Manchester'a attığı gol. Yani sen geridesin, yani o aşırtmayı nasıl vurursun orada, nasıl bir cesarettir o? Yani onu Ceko vurmazdı veya vuramazdı bence.
Okey.
Yani Ceko az çok tahmin edilebiliyor ama Icardi yani Jardim gibi bir golcü bence.
Peki İlker, çok teşekkür ediyoruz, sevgiler. İlker,
teşekkürler.
Gençler Birliği, eski efsane Gençler Birliği inşallah döner sahalara. Bu arada Gaziantep Efeler karşısında maçta 21. dakika 1-0'lık üstünlüğü var.
Ümit Karan'la dakika 99 devam ediyor.
Dakika 99'da oyuncu değişikliği, Ümit Karan yerini Ümit Can Karan'a bırakıyor. Yeter artık, sıkıldık Ümit Karan'dan. Evladının futbol yorumları nasıl acaba? Hoş geldin abicim. Mikrofona biraz yakın. Ne haber, nasılsın? Nerede okuyorsun?
İyiyiz çok şükür valla. Sen nasılsın abi?
Canavar gibiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Biraz babanın dedikodusunu yapalım mı? Ne yer ne içer, evde nasıldır?
Valla biz çok görüşemiyoruz zaten. Anca... İşte buradan buraya.
Yayından yayına gidiyor.
YouTube, radyo, Almanya.
Berlin'den Berlin'e.
Aynen öyle. Bir de yaramış ama Almanya.
Gideceğiz beraber. Türkiye milli maçına gideceğiz.
Öyle mi? İyi hadi bakalım. Seviyor musun sen de Almanya'yı?
Yani memleket.
Memleket diyorsun. Pekala. Babanı seyretmek nasıl bir şeydi? Babanı seyrederken ne hissederdin?
Yani babamı ben seyredemedim ama yani izleyebildiğim kadarıyla yani... Icardi'yi bence...
Videolarını, maçlarını...
Ya ben işte salon turnuvası vardı 6-7 sene önce falan. Orada canlı futbol izleme şansım oldu. Yani yetenekli diyelim de benden daha kötü olduğunu düşünüyorum.
yetenekli diyelim de... Vay arkadaş ya. Fena değil ya.
Fena değil yani.
İş yapar yani.
Uçan kaçan bir tane topçu işte.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok haksızlık ediyorsun babanla ilgili. Ya. Türkiye'nin gelmiş geçmiş ilk üçüne girer bence.
Şimdi tabii Mücar doğduğunda dedim ya, daha küçüktü tabii hatırlaması çok zor. O şampiyonluk kutlamalarda sırtımda taşıdığım kutlamaları yaptık. Tabii onları hatırlamıyor ama çok güzel fotoğraflarımız var.
Şimdi ben taşırdım işte. Şimdi şampiyonluk.
Neyi sen taşırdın?
Şimdi ben omuzuma alırdım.
Ha.
Baksana boya.
Senin hiç futbola ilgin oldu mu?
Tabii.
Evet. Oynadın mı bir yerlerde?
Küçükken oynuyordum ya.
Nerede?
Simurgh Spor Kulübü vardı bizim küçükken.
Sen ne oynuyordun?
Ben de forvettim işte.
Sen de forvettin.
Geliyordum peşinden de. Bizde göbek var yani. Bir göbek spora transfer olmak lazım aslında bize.
İki hafta önce geldiğinde Bağcılar'a gitti ayağının tozuyla. Radyo golü şöyle bir uğradı Ümitcan. Bağcılar'a gitti, hatta Ümit Hocam da söylemişti, unutmadım. Yendiniz mi dedim, yendik dedi.
Baban evde nasıl maç seyreder?
Hiç görüyor musun? Ya
biz çok eğleniriz maç izlerken. Çünkü
eğlenirsiniz.
Biz baya hani ben maçı yorumlarım, o beni dinler falan. Hep biz hani hiç sabit bir şekilde maç izlemeyiz. Maç değiştire değiştire hani.
Yer değiştirerek.
Hiçbir zaman sabit.
Totemleriniz mi var?
Ya totem olduğundan değil. Ben her Galatasaray maçı olduğu zaman hadi tabii izlerim de. Ya herhangi bir rastgele maç olduğunda zaten ben babamla çok görüşmedim dediğim gibi. Çok programda...
Hayır, mesela şu mudur? Annenin ama... yeri belli, senin yerin belli, babanın yeri belli midir maç izlerken salonda?
Ben babamla maç izlerim. Annem gelir, sonra başka maçı açar. Babamla o maçı izlemeye başlarız. Sonra...
Bir dakika. Şimdi ikiniz Galatasaray maçı izliyorsunuz. Yenge gelip maçı değiştirebilme...
Galatasaray maçını değiştiremez. Ha,
onu değiştiremez. Onu değiştiremez. Peki. Onu
kimse değiştiremez.
O da seyrediyor çünkü değil mi? Seyreder mi?
Yani çok
seyretmez işte. Ama Galatasaray maçını değiştiremez. Orada kumanda bizde diyorsunuz.
Ha, tabii yani. Her zaman.
Sonra yeni bir sen yenge annen başka maç mı açıyor?
Ya biz anneme de maç izlerim. Ben annem seviyor yani öyle maç izlemeyi falan. O da ilgisi var futbola falan. Yani, babamdan kaynaklanan bir durum olarak herhalde bilmiyorum ya.
Peki seni tanımayan ara, arkadaşların
bu
ümit...
Bu hafta sınav haftası ya, biraz yorgunlar hepsi. Biliyorsun şu hafta şu an. Bugün de sınavdan çıkıp geldi.
Senin ben Ümit Karan'ın oğlu olduğunu bilmiyorum ve bir ortamdayız. Ben de Ümit'ten nefret eden rakip takımlardan birinin taraftarıyım. Neden babandan nefret ediyorum? Canımızı çok yakmış. Onunla ilgili küfürlü bir şeyler söylesem ne yaparsın?
Beni tutamazlar.
Tamam bu Karan.
Benim kırmızı çizgim babam.
Vay.
Teknik direktör olduğuna maçlarını izlemeye gittiğinde de hani ben sinirlenirim yani taraftarlar böyle tek kötü tazahüratlar falan yaptığı zaman. Özellikle böyle birebir olduğum hani bir imkan var, beni tutamazlar yani. Babam benim kırmızı çizgimdir.
Peki yarın 50 bin kişilik stattasın. Baban da inşallah Galatasaray'ın başında.
Abi.
Bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra. Çok büyük hatalar yaptı baban. Oyundan çıkmaması gerekeni oyundan aldı.
Kızarım.
Bir dakika. Senden başka 45 bin kişi 50 bin kişi de kızıyor.
Kızarım. Hak da veririm. Kızarım da.
Ha.
Çünkü bizim maçları izlemeye geldi ama biz maçtan sonra benim maç keşke şu oyuncu acaba çıkartmasaydın gibi yorumlar yapıyor bana.
Futboldan da anlarız yani.
Ya
yani.
Ben de objektif bir taraftarım. Ben dürüst bir insanımdır. Babam diye hiç kim yani gidip isterse Galatasaray'a gelsin. Galatasaray benim çocukluk aşkım yani. Gidip babam başında diye babama şey yapamam yani. Hani...
Peki senden madem çocukluk aşkından bir Galatasaray analizi alalım. Bu arada baban da oturduğu yerden para kazansın. Yol yorgunu beyefendi. Belki kahvesini tazeler misiniz hocamın? Arzu Hanım'a bir mesaj atın lütfen.
Şimdi az önce babamın da söylediği gibi üçüncülük takımı...
Bırak beğendim. Babanın söyledikleri bizi tamam. İlgilendirmiyor. Aslı olan ben, sensin hayır. Şimdi Ümitcan Karan.
Hayır, zaten öyle de. İşte üçüncülük takımı...
Hocam böyle.
Dün kupada Bayern eledi. Onlar da bu arada ben elemesinin sebebini Galatasaray maçını izlemeleri olduğunu düşünüyorum. Okan hocamın değişiklikleri yüzünden kaybettiğimiz bir maç var burada bence. Ben objektif bir taraftar olarak söylüyorum. Okan hocama da saygı duyarım.
Bayern Münih maçını Okan hocanın hataları yüzünden mi kaybettik?
Diyorsun? Okan hocanın kesinlikle hataları değil ama değişikliklerin zamanının geç kaldı. Ben de o Bayern Münih yenen 3. lig takımının bizim maçı çok iyi bir analiz ettiğini düşünüyorum. Çünkü Bayern hani bunu diyen taraftarlar vardır. Hani Bayern Galatasaray 70 dakika yordu sonra geldiler attılar maçı bitirdiler. Ama bu kesinlikle böyle olan bir şey değil. Çünkü Bayern hani dünkü maçı da ben izledim. Bayern hani ön alanda baskı yapan bir takım karşısına çıktığı zaman hani cidden daralıyorlar. Ve Okan hocamın da bizim ön alan baskısı yapan bir takım olduğumuz için Okan hocamı çok güzel izlediklerini düşünüyorum. Çünkü ben dün maçı izlerken de fark ettim. Full ön alan baskısıyla Bayern'i çok daralttılar yani.
Peki bu sezon şampiyonluk yarışında baban dedi ki Fenerbahçe %200'de girdi.
Ben öyle düşünüyorum. Ben direkt şu anda bittin. Ya bilmiyorum.
Neyi düşünüyorsun anlamadım.
Ben Fenerbahçe'nin direkt bitirdiğini düşünüyorum ya. Bilmiyorum.
Fenerbahçe
ben,
şampiyon olacak diyorsun.
Ya ben tabii asla istemiyorum. Ya zaten Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en çekişmeli maçını büyük ihtimal 37. haftada Fenerbahçe'nin stadında izleyeceğiz. Çünkü bence şu andan lig koptu. Hani ben
objektiflik desen var.
Yok fanatik konuşmuyor ya.
Tabii. Ya fanatik konuşacağım bir durum yok. Ben hani objektif bir insan zaten görüyorum. Ben hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Hani şey yapamıyor belki. Hani oyuncuların dinlendirme hani yedek oyuncularımız çok yok. Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı da var.
Ama baban da diyor ki Fenerbahçe'nin bu temposu 8. 10. haftadan sonra devam edebilecek mi? Kafamda ciddi soru işaretleri var diyor ve Galatasaray'ın henüz %100 hazır hale gelmemiş isimleri var diyor. Bunlar da 12. 13. haftadan itibaren ısınmış tam formda kadroya girerlerse diyor balans değişir düşüncesi Ümit Hocam'da.
Şimdi Fenerbahçe'nin de hani şu anki Trabzon maçındaki olası kadrosuna baktığımızda zaten stoper eksikliğini büyük bir şekilde görüyoruz. Hani oyuncuları elbet sakatlanacak. Hani elbet hani oyuncu değiştirmek zorunda kalacaklar ama hani gerek Szymański olsun. Bence ligin şu an en iyi futbolcusu Szymański bu arada açık arası. Yani, Torre ile Szymański'yi karşılaştırırım yani ligin en iyi iki futbolcusu olarak. Ben Icardi'yi falan başa koymam. Çünkü hani böyle bir yetenek hani adam skorer hem gol atıyor hem pas oyunu falan kuran çok teknik bir futbolcu.
Ümit Hocam çok teşekkür ederim. Siz gidebilirsiniz. Biz gayet güzel devam ediyoruz. Ya çok doğru söylüyor ama bak ne kadar güzel yorumlar tespitler. Szymański ve Torreira. Evet.
İşte dediğim.
Sence de öyle mi hocam? Pardon.
Ya tabii Torreira çok büyük.
Galatasaray'ın en iyisi şu an kim sence?
Yani kafa kafaya 3 oyuncu var bence.
1.
Sacha Boye.
2.
Torreira. Icardi.
Fenerbahçe'nin 3'ü?
Tadic.
Tadic.
Bana göre kimse beğenmezse de bana göre muazzam oynuyor. Ferdi. Szymański.
Katılıyor musun babana ya da ekleyeceğin? Sen Galatasaray'da 3'ü saysan. Torreira.
Torreira, Boye. Ben de Abdülkerim'i koyarım.
Abdülkerim. İlginç. Fenerbahçe'deki 3'ün?
Dzeko. Sırf etkisinden dolayı.
Szymański.
Szymański, Dzeko, Ferdi ben. Ferdi'yi de koyarım
yani. Tadiç'i almadın yani.
Tadiç'i almam.
İkimiz Fred'i de almadık ama fark ettin mi?
Fark ettim, sakat ya ondan.
Fred'i siz değil Galatasaray'da almadı zaten. O ayrı konu, alamadı.
Galatasaray'da almadı Fred'i.
Tabii alamadı belki de. Demiyorum.
Peki Fenerbahçe analizine gelelim. Junior Karan anlatıyor Fenerbahçe'yi.
Ya bilmiyorum, bence çok hani işte kadro genişliği olarak çok geniş bir kadroları yok onların da şu anki stoper eksiklerinden gördüğüm kadarıyla. Hatta ben şu an hani eğer Galatasaray'ın şampiyonluk şansı varsa ki var, ben %100 Fenerbahçe şampiyonudur demiyorum. Ya ikisi zaten ligi koparacak, ondan eminiz bence.
Koptu zaten.
Koptu zaten lig, yani işte şu an Galatasaray'ın birinci olma şansının ben Trabzonspor'a bağlı olduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'yi ben açıkçası Trabzon'a bu maçta birazcık şans veriyorum. Deplasman faktörü hani biraz onları geri etkiliyor olabilir ama hani diğer insanların yanına ben Trabzonspor'a bu hafta bir şey veriyorum yani, bir olanak veriyorum hani.
Stoper eksikliğinden dolayı mı bu düşünce desin, yoksa iki takımın da kadroları eşit olsa, iki takımın kadroları da ideal 11'ler olsa da aynı şeyi söyler miydin?
Kesinlikle söylemezdim.
Ha, şu anki şartlardan dolayı.
Ya şimdi Trabzonspor'da Nicolas Pepe biliyorsunuz oynamıyor. Hani geldiğinden beri doğru düzgün oynamıyor. Forvetleri de ona açıyor. 2 metrelik 2 metre 5 santim ne galiba. O bayağı uzun bir insan.
Ama babandan iyi forvet sanki.
İmkansız da. Orası biraz zor.
Yok, laf söyletmiyor arkadaş. Olmuyor. Bakalım nereden gireceğim.
Şimdi Onacho'ya bence Trabzonspor'da kötü oynamasının sebebi doğru düzgün orta açabilen bir oyuncu arkasında olmaması.
Baban da ona sallıyor. Bak orta ona yapan sallıyor. Yokmuş hocam. Çocuğa sallıyorsun ama.
Ya ona orta gelse de bir şey olmaz. Ya ben yani biliyorsun ben hep açık konuşurum. Düşüncelerimi söylerim.
O yüzden
yani.
De kaybettiğin zamanlar oldu.
Trabzonspor taraftarı bana şu an kızıyor olabilir ama bence Trabzonspor
kızıyor.
Trabzonspor taraftarı da benim gibi düşünüyordur.
Onlar da öyle düşünüyorlar. Gelen mesajlar zaten gösteriyor bize. 39. dakika Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Efeler karşısında aynı zamanda dakika skor da vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Berk var mı telefon?
Olmaz mı? 40-29 hoş geldiniz.
40-29 efendim hoş geldiniz. 40-29 kimdir?
12 sene çalıştım dedi. Kime dediniz 12 sene çalıştım diye?
Alo.
Nedir muhabbet?
Hoş geldiniz, tanıyalım sizi.
İzmir'den çılgın Fenerli Erol.
12 sene nerede çalıştınız?
12 yıl nerede çalıştın Erol?
Size mi geldi?
Evet. Geldi. Bütün
her şeyi duydum.
Bize gelmedi. Bütün Türkiye duydu.
Gündemi size...
Arkadaşıma söylemiştim ben de.
Hı, İyi tamam peki.
Verinos'ta çalıştım. Verinos fabrikasında.
Harika. Peki Erol, hem Ümit Karan hem
de... İbrahim Erdemoğlu'na da buradan selamlarımı gönderiyorum. Sevgili patronumuza.
Pekala.
Türkiye'nin en zengin adamı şehit içildi en son. Kendisine sevgilerimi gönderiyorum.
Türkiye'nin en zengin ailesi Karanlar. Onlar şu an yanında oturuyorlar.
Onu hatırlatalım.
Türkiye'nin en zengin ailesine Junior Karan ve Ümit Karan. Onlara sorun var mı Erol?
Tabii ki sorun var. Öncelikle ben daha önce gene bağlanmıştım biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin Manchester City gibi futbol oynadığını söylemiştin. Gerçekten de takip ettiğim kadar hani boğuyor rakibi, hatta o da 7-8 kişiyle Manchester City de aynı futbol oynuyor. O dediğim aynen 2-3 haftada da devam etti. Benim size sorum hem soru hem de biraz da eleştiri olacak Melih Bey.
Buyurun.
Tabii siz de bunun içerisindesiniz.
Ne güzel.
Tabii
Melih'e eleştiren
siz olduğunuz için daha başka size söylemem.
Buyurun.
Şimdi kamuoyunda bir algı oluşuyor şu aralar. Yani aynı Fenerbahçe ile Galatasaray aynı şekilde gidiyor. Aynı şekilde hareket ediyor. Maçlarını işte harika kazanıyor falan filan. Aslında öyle bir şey yok. Fenerbahçe şiir gibi futbol oynuyor. 3 atıyor, 5 atıyor, hakeme rağmen kazanıyor. Galatasaray tepe takla gene gidiyor. Gene faullerle, onlarla bunlarla kazanıyor. Ama genel olarak demek istediğim şu, bir algı var şu anda. Bu her, hatta öyle bir noktaya geldi ki Fener Galatasaray'ın başında şampiyonluk çözülecek diyorlar. Yani her yerde ben bunu duyuyorum artık. Bu konuda yani hatta sizin programlarda da oluyor bu. Fener Galatasaray'ın başında çözülecek diye. Halbuki Fenerbahçe şu anda şampiyonluğu gerçekten de hak eden bir futbol oynuyor. Şiir gibi futbol oynuyor. Gelene 3, gidene 5 oynadığı futbolu hakeme rağmen. Diğeri işte Kerem'e bir gol yapılıyor. Bitiyor adamı, oradan gol atıyor.
Peki geçen sen şimdi diyorsun ki Erol, sen diyorsun ki buyur, sadece derbilerle olmayacak bu iş, şampiyonluk düğümünü çözecek çok fazla değişik faktörler var diyorsun ve bize bir eleştirin var. O eleştirin hangi noktada onu anlayamadım.
Algı yapılıyor.
Ama şimdi şöyle, hakimleri mesela Erol diyor ki
maça çıkmadan maç kazandırıyorlar.
Tamam bak, Erol yani diyor ki, bu Erol'un fikri. Derbiler dışında farklı parametreler var. Burada herhangi bir yorumcumuz da diyor ki hayır arkadaş, ben Erol gibi düşünmüyorum. Şampiyonluğu Fenerbahçe Galatasaray maçları belirleyecek. Şimdi bu güzel bir şey değil mi, herkesin farklı düşünmesi?
İşte hakemler üzerinde güzel bir şey olmuyor. Baskı oluyor. Ona sahaya çıktığı zaman son maçta da gördük işte Abdülkerim adamı indiriyor, devam diyor.
Yani bu medyadaki yayınlardan dolayı mı oluyor Erol? Hocam biz bu zihniyeti aşabilecek miyiz?
Şimdi önce bitirsin, ondan sonra aslında.
Yok, bitmeyecek Erol Bey'le. Erol bayağı dolu. Devam edeceğiz. Şimdi...
Yok, dolu değil. Ben hani kesinlikle ben bunu gördüm şu aralar. Yani hakemler üzerinde de medya müthiş bir baskı oluşuyor şu anda. Yani iki takıma, öbür takımlara da haksızdır. Anadolu takımlarına da zaten başlı başla haksızlık. Adam çıkmadan maçı kaybediyor.
Peki Erol'cum. Yani düşün. Peki. İzmir'e selamlar. Ümit hocamı demek dinliyoruz.
Buyurun.
Tabii futbolda klasik olduğu klasik cümleler vardır. Şampiyon olmak istiyorsan hakemi de yenmen lazım. Değil mi?
Hı-hı.
İkincisi, geçen sezon Jesus da beraber Fenerbahçe bu sezon başında müthiş başladı. Geçen sezon yine aynı şekilde konuşuldu değil mi? Müthiş oynayan Fenerbahçe, hı-hı, kimse durduramaz. Bence Fenerbahçe problemleri dışarıda arayacağına biraz kendisini eleştirmesi lazım. Geçen sene Fenerbahçe'nin düşüşü taraftar sayesinde oldu bana göre. İrfan'a karşı bir tepki.
Hı-hı.
Ondan sonra Sivilya maçında ki sağ içine atılan cisimler gibi kendi kendini durdurdu Fenerbahçe. Şimdi yine bak, dışarıdan etken arıyorlar.
Ama o sahaya atılan maddelerden Fenerbahçeli olmayanlar var hocam. Bu net bilgi, söyleyeyim
ya
sana.
Tamam ama yani bir şey söyleyeyim. Şimdi benim yanımda birisi Fenerbahçeli oturmazsa, o şimdi Galatasaray yanımda oturuyor. Bir şey at, ya değilse de atmaya çalışsa ben engel olmaya çalışırım. Kimse engelleyemedi mi orada? Yani ben onun çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet, futbolda her zaman yan etkenler vardır. Her zaman işte hakim penaltı pozisyonlar şudur, mutlaka skoru etkileyen hamleler olacaktır. Ama sen iyi bir takımsan, iyi oynuyorsan, bu oyunu sürdürebilirsen sezon boyu zaten seni hiçbir engel durduramaz. Sen bu oyunu sürdürürsen ama.
Ümitcan, senin yaşıtların gerçekten böyle farklı parametrelerin olduğuna inanıyor musunuz? Okulda bu sohbetleri yaparken abi takım tutmak da ne ya, zaten kimi isterlerse onu şampiyon yapıyorlar mı diyorsunuz?
Abi şahsen ben kesinlikle böyle düşünmüyorum yani.
Çevren?
Çevremle böyle düşündüğünü düşünmüyorum çünkü şimdi hani parametre yapacak bir olay yok yani. Zaten hani abinin de dediği gibi hani hakemler üzerine yapılan bir algı yok bence. Hakemlerin başarısızlığını konuşuyoruz sadece. Başarısızlık, ben başarılı demiyorum. Türk hakemleri kesinlikle yurt dışındaki hani Şampiyonlar Ligi maçlarına göre falan çok kötü. Bir kere mesela demin bu Ziraat maçını konuşuyoruz değil mi?
Hı
hı. Adamlar şimdi yabancı kuralı var. Şimdi hakemler gidip VAR'ı izleyemiyor. Bu maçların izlenmemesinin sebebi zaten bence saatinden dolayı ve etken değil yani. Gidip hani sen birincilikle üçüncü ligi bu kadar fazla ayırt ettirirsen zaten hani hakemler de maçı yönetmek istemeyecektir bence. Ben parametre olarak şimdi bir şey de diyemiyorum. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray zaten 3. rakiple arasına koymuş 10 puan fark yani. Hani bunu bir şey olarak kullanamazsın.
Beşiktaş'ın
yani
bu farkı kapatabilme şansı hiç mi yok Ümit Hocam?
Ya o gün başkan adayı galiba, yeni başkan adayı öyle bir şey söyledi.
Hasan Arat mı?
Yok, bilmiyorum. En son yönetimden ayrılan şimdi belki de adayı.
Emre Koç'a da adam.
Emre Bey. O demiş işte 10 puan kapanır, 14 puan kapanır.
11'de kapanır, 15'te kapanır. Siz tecrübeli bir gazetecisiniz dedi Beyaz TV muhabirinin sence sorusu üzerine.
Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kapanması için sen kopmaman lazım. Yani bu 11 puan farkı tutabilecek misin sen? Aslında onu cevaplaman lazım. Yani bence fark 11'den de daha da fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü
çok mu kötü? Peki kalitesi bunun hocam, zamanında Fatih Terim... Abi özür dilerim.
Evet, sağ olun, sor.
Bunun zamanında Fatih Terim dediğinde o günkü Galatasaray'la bugünkü Beşiktaş arasındaki fark ne Ümit Hocam?
Şimdi 9 puan gerideydiniz siz devre arasında.
9'da kapanır lafı.
Fatih Hoca oğlum zaten. Şimdi kadro kalitesi ve futbol bilgisi. Bu şimdi Emre Koca'da yöneticilik yapıyor. Bilmiyorum futbol oynadım mı, oynadım, oynamadım mı. Oynamamış da yani futbol bilgisine güvenerek oyuncuların üstüne etki yaratmak, rakibe etki yarattı Fatih Hoca bu açıklamalarda bana göre. Yani iyi oyun, Fatih Hoca bu oyunları iyi oynar. Satranç gibi, anladın mı? Yani
konsantrasyon.
Yani bir cümle kuruyor, bir anda bakıyor.
Hedef veriyor. Hedef. Camiaya hedef veriyor.
Yani bu işleri takımı da motive ediyor. Rakibin motivasyonunu düşürüyor.
Peki 10-11 puan fark korundu devre arasına kadar. Çok iyi bir yönetim geldi Beşiktaş'a. Hı-hı. Ve çok çılgın 3-4 tane transfer yaptı. Hı-hı. Yine de şampiyonluk şansı olmaz mı?
Yani bak futbolda bak her zaman her şey olabilir. Bak bunu tartışmıyoruz. Ama sen 2 tane rakibin var şu an. Hani hadi Galatasaray'ı yakaladın. Ömrü kopacak bu sefer. Yani 2 tane önemli takım var önünde şu an.
Adana Demir'i Beşiktaş'ın önüne koyarım bu sezon sonunda. 3. olan Adana Demir bitirecek. Galatasaray Fenerbahçe'ye yetişmeye bırak, Adana Demir'e bile yetişemez Beşiktaş.
İlk 3'e giremez diyorsun.
İlk 3'e kesinlikle girebileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü hani 90 dakika boyunca Galatasaray Beşiktaş maçını izlemiş bir insan olarak hani bunu herkes görmüştür. Hani hakeme kötü diyenler olmuş olabilir. Hakem bence düzgün yönetti maçı. Yani ben çok öyle bir hakem hatası görmedim o maçta da. Yani Galatasaray sahada adeta yürüyerek Beşiktaş'ı yendiler. 10 kişi olmalarının etkisi de vardır belki bunun için ama kesinlikle oynadıkları futbol, hani Bodo Glimt maçında mesela, yani sen gidip Konferans Ligi'nde bile hani ismini duymadığın takımlar var senin grubunda. Bodo Glimt'e demiyorum bunu. Hani Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi'nde de eski bir şeyler ola. Ama grubundaki senin takımların senin üstüne geçebilmen lazım. Sen kadro değerin bu kadar yüksekse sen bir şekilde top oynayıp o gruptan çıkabilmen lazım en azından. Hani şampiyonluk yarışına girmek istiyorsan. Hani Fenerbahçe şimdi Konferans Ligi'nde grup birincisi. Yani ligde de birinci. Kendisini gösteriyor. Yani ben hani buradayım diyor yani. Ama Beşiktaş'ın bunu diyebileceği bir şekilde kesinlikle yok bence bu sezon. Ve olabileceğini de sanmıyorum yani.
Burak Yılmaz.
Bir kere Beşiktaş çok problemli bir kulüp gibi gözüküyor. Biz tabii içini bilmiyoruz. Melih sen daha iyi bilirsin belki de. İşte mesela 100. yıl forma olayı. Bilmiyorum, ben onu gazetede okudum.
İletişim tamamen kopmuş vaziyette şu an. Yönetimde iletişim diye bir şey yok.
Bana göre yapılmış 100. yıl forma da doğru bir forma değil.
Değil tabii canım.
Çok yani ya. Bu kadar eksik. Bir de bildirmemişler galiba federasyona. Oynayamadı.
Geç kaldılar. O oldu, bu oldu.
Yani bu böyle kulüp yönetilme şeklinden dolayı, sadece bak futbol takımı seyirci ayrı bir kenara tut ama kulüp çok değişik yönetiliyor.
Sahipsiz, evet. Şu an yönetim sahipsiz gibi.
Altyapıda ya da scout ekibinde çok da sevdiğim eski takım arkadaşlarım var Beşiktaş'ta. Onlar da mesela ne oluyor, ne bitiyor yani, kulübün geleceğini görmüyorlar. Şimdi ben bu zaman bu 10 puan 11 puan kapanmaz ya da kapanır nasıl diyebilirim? Ya kendi kulübündeki insanlar bunu söyleyemiyor. Beşiktaş taraftarına sorsa Beşiktaş taraftarı sanacak ki mümkün değil kapanması. Çünkü umut vadeden hiçbir şey gözükmüyor. Ha yönetim gelecek, 10 tane futbolcu göndereceksin, 10 tane futbolcu alacaksın. O da kolay iş değil ki, o devre arasında 10 tane kaliteli oyuncu bulabilir misin?
4 tane bulursun abi.
Yani 4 tane bulursun da
sen... Gerson Fernandez var. Çok iyi bir yerli kalecin var. Abu Bakar var. Cenk var. Salih formdaysa Salih var. Yani o kadar da kötü değil aslında bence.
Ama bak senin 8-9 tane oyuncusun bir kere Ocak-Şubat ayında yok.
Belki daha iyi olacak Beşiktaş.
Yani Abu Bakar final yaparsa 4 hafta 5 hafta yok değil mi? Final 4 hafta sürer herhalde.
En az.
Yani 4 hafta yok. Yani en büyük silahın yok. Hem Muleyka'lar, Musako'lar, onları boş ver zaten. Onlar çok önemli değil yani. Musako.
Ya stoperler ya. O stoperler. Neydi o Galatasaray ya maçındaki performansı?
Çok kötüydü ya valla. Erik Bailey'den falan beklemediğim performans. Adama çarpıyor, top önümüzde kalıyor. Bizim en az 6 atmamız lazımdı yani o hatalara bence. Çok sıkıntılı bir yani bitiricilik var.
Necip olmasa Beşiktaş ne yapacak bilmiyoruz. Yani garibim.
Abi Necip'i kolonlamak lazım ya. Her yere çocuk, her yere yetişiyor. Yani olağanüstü bir saygınlık, hiç kuşku yok ki.
Ama o da, ona da yazık.
Herkese yazık ya. Burak Hoca'ya da yazık bence. Şimdi yeni gelen yönetim kimle çalışacak?
Sergen.
Yani. Şimdi. Alo. Kim kaç?
97-15.
97-15 kimdir efendim? Hoş geldiniz.
Alo. Merhabalar.
Merhaba. Kiminle görüşüyoruz?
İstanbul'dan katılıyorum. Ramazan tekstil atölyesinde çalışıyorum. Yani şu an Lasta gizli konuşuyorum. Şimdi ben de biliyorum. Elif hocama birkaç sorun var.
Ramazan patron duymasın ha mesai saatleri içinde.
Sonunda kep taktım abi. Kep taktım. Yani keten altında konuşuyorum Lasta.
Peki ama sesin çok az geliyor. Arkada çok ses var. Hemen kısaca alayım sorunu.
Elif hocam merhaba.
Merhaba.
Galatasaray devre arasında orta sahada forvete taktiği yapacak mı, yani bir bilgin var mı hocam? Veyahut da yapması gerekiyor mu?
Orta saha forvet takviye gerekiyor mu diyor Ramazan.
Ben forvete %100 takviye şart olduğunu düşünüyorum. %100 takviye şart olduğunu düşünüyorum. Önemli bir isim alması gerektiğini de düşünüyorum. Yani sadece forvet almak için değil, çünkü şimdi arkadan gelen Halil daha bir şey göremedik.
Şans bulmuyor ki.
Zaten.
Verir misin şans?
Ben veririm. Ben Halil'i çok beğeniyorum.
Sen bak, hocam?
Yani ilk 11 zor gibi gözüküyor. Yani sonra da oyuna katılmayacak.
Şimdi Karan ailesinin Icardi'de yedeği kimdir Galatasaray'da?
Kesinlikle bakan bu değil. Çöpe atabilirler yani. Kesinlikle değil.
Öyle demeyelim de. Allah bu Karan ailesinin dilinin kemiği yok ya. Peki kim abi? Bakan bu değilse kim? Number two.
Abi yeni nesil, yeni nesil.
Bunlar Meli. Böyle direkt.
Yani yeni hiç biz yine biz.
Doğrudan konuya giriyorlar.
Ya direkt hiç yani. Hiç. Bir de ağır giriyorlar yani.
Ümit hocam 17 dakika konuşur. 17. dakikanın son saniyelerinde reklama gitmek zorunda kalırız. Der ki ya oynatmam bakan buyu der. Direkt.
Peki number two Karan ailesi.
Mertens.
Kim? Mertens. Aa, Icardi'nin alternatifi çıktı bak Mertens Junior'dan. Sence?
Barış Alper'i koyarsın oraya. Bir seçenek olarak.
Ben Barış Alper'i beğenmiyorum.
O kadar da mı her şey olur mu? Bu kadar her şey kemiği yok diye de gaza
ama,
geliyor.
Ama çöp değil en azından.
Abi gayet
biraz
güzel.
Daha iyi bence Barış Alper.
Ratingi senden iyi.
Rating raporlarına baktık.
Ya ben Barış Alper'i forvette beğenmiyorum en azından. Ya Icardi'nin yedeği değil de çift forvet olsa ona bir şey demem. Icardi'nin yanına mesela ya da herhangi
aslında bir... Şöyle bir yol izlemek lazım Barış Alper'de. Şimdi Burak Yılmaz biz oynadığımız dönemde kenar oyuncuydu.
Evet.
Yani solda denediler, sağda denediler, solda denediler, sağda denediler. Fenerbahçe'ye gitti, Beşiktaş'a gitti, Beşiktaş'tan Eskişehir'e geldi. Hatta takım arkadaşımdı. Trabzon'a gitti, forvet hattına attılar. Aslında neden? Meziyetleri vardı çünkü. Bu meziyetleri tabii biraz Şenol Hoca ile beraber daha çok ön plan çıktı. Nedir? İşte fizik hakimiyeti, top saklama, ayak iç vuruş, ayak içi vuruşları çok iyidir. Bunları kullanıp Burak santrafor, aslında Burak santrafor dedi ki Burak kenar oyuncuydu. Burak Yılmaz. Ne oldu? Fiziksel olarak Barış Alper'le aynı struktüre sahip. Yani fiziksel olarak aynı görsele sahip.
Şimdi sen Barış Alper'in ayağıyla da Burak Yılmaz'ın ayağını karşılaştıramazsın ama
Burak,
yani.
Hayır, Burak Yılmaz'ın işte o yaştayken Beşiktaş'ta Fener'de oynarken de böyleydi işte. İşte o da kendini geliştirdi. Çalışarak geliştirdi. Onu söylemeye çalışıyorum. Doğru demiyorum. Sen hatırlaman lazım Burak Yılmaz.
Tabii canım hatırlamaz. Yani
Fenerbahçe'de tutunamadı. Beşiktaş'ta da tutunamadı.
Antalya'da bile tutunamadı.
Tutunamadı. Çünkü o zaman vuruşları çok kötüydü.
Hep ofsayta kalırdı.
Hep ofsayta kalırdı. Ondan sonra çocuk kendini geliştirdi de bir şey oldu. Ama fiziksel olarak, yapı olarak fulleli bir oyuncu Barış Alper. Yani biz niye Barış Alper'e kızıyoruz? Çünkü kendini geliştirmiyor. Yani bir fırsat var. Bak milli takımda da sen santraforda olabilirsin aslında. Mümkün aslında pozisyon olarak, fizik olarak da aynı.
Peki Ümitcan'ın sabı Mertens orada iş yapar mı?
Yapmaz. Bana göre yapmaz.
Fizik olarak mı
fizik
yapmaz?
Olarak. Orayın oyuncusu değil ya bir kere.
Hayır, benim dediğim
sırtı
şey...
Sırtı dönük oynamak çok zordur yani.
Ben eğer Mertens'i Icardi'ye yedek olarak koyacaksam 4-4-2'ye dönerim. Kesinlikle.
Yanına Kerem Alper, mi?
Barış Alper. Kerem ben ilk 11'e bile, ben Kerem ilk 18'e bile almam. Yatsın dinlensin biraz.
Ümitcan'dan şok şok şok.
Yatsın.
Kulübe almayacaklar Ümitcan'ı.
Vallahi billahi ya. Şey bitirdi çocuğu ya. Niye?
Dinlenmeye ihtiyacı var. Yatsın, tatiline gitsin, gelsin. Bir hafta
çok
insanlardan...
Kızıyor, çok kızıyor ona maçlarda da.
İnsanlardan ondan uzak kalsın bir hafta. Kafasını dinlesin, sonra geri gelebilir yani. Ben cidden eski zamanlarında çok büyük Kerem Aktürkoğlu hayranıyımdır. Hala da öyleyim. Ama gitsin bir dinlensin ya. Abi kafası dağıtmaya ihtiyacı var bence.
Vay be. Mental olarak çöküşte diyor Kerem için.
Evet.
Ya bu kadar hani... Pozisyon kaçırırsan taraftarların sana dediği şeylerle tabii ki de mental olarak çöküştü. Ben Kerem Aktürkoğlu yerinde olsam en az 3 gün telefonumu yanıma almam. İnsanlardan bağımı keserim, ailemi alırım, giderim 2-3 gün tatil yaparım. Bunu da Okan Hoca'ya bence kim söylese ya Kerem böyle bir şey yapmak istiyor mu? Ben Okan Hoca yerinde olsam ben yollardım. Çünkü cidden hani çok forma giyiyor. Her maçı ilk 11 başlıyor. Hani hataları çok fazla artmaya başladı ve bence dinlenmeye ihtiyacı var yani kesinlikle.
Enteresan, enteresan, enteresan yorumlar. Abdülkerim'i çok beğeniyor, senin oğlan.
Ben geçen geldiğimde de demiştim, İtalya'da Abdülkerim'e Milan 10 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyormuş. Onu da not geçeyim ya.
Nasıl bir stoper seni tutsa?
Beni mi?
Seni de kimse tutamaz tabii.
Ben sert stoper severim biliyorsun, hep söylerim. Lugano. Ben Lugano'yu çok beğenirim, Edu da öyleydi.
Hmm.
Yani Uche, Hök gibi. Yani Fenerbahçe aslında stoper hattında çok iyi oyuncuları vardı ama
sen de cehennem kazanında oynadın ha.
Vallahi ya.
Yemin ediyorum şu anki stoperler bir gözümün önüne geldi de bir de sana böyle arkadan böyle hafiften aşiline çalışanlar.
Ben Ümitcan gibi düşünüyorum. Bana göre de belki yaş biraz ilerlemiş olabilir ama yine de transfer yapabileceğini düşünüyorum yani. Seneye yurt dışı yapabilir tabii isterse.
Çok iyi. Vallahi. Var mı mesaj?
Var.
Belki sen de diyorsun ya.
Kerem evet. Aktürkoğlu ile alakalı mesaj var hocam.
Ne diyorlar? Katılıyorlar mı?
Bence çok fazla pres yapıyor, efor sarf ediyor diyorlar. Bu onu hem son full dışarıda hem de mental olarak etkiliyor.
Dinlenmeye diyorlar. İhtiyacı var diyorum evet. İşte.
En çok kilit pas atan oyuncu biliyorsun şu an ligde.
Çok kaliteli bir ayak, çok kaliteli pas atma yeteneği falan çok iyi. Şutları falan da.
Ben geçen hafta söyledim, Kerem'in bana versinler iki gün halledeceğim dedim.
Ben.
Peki. Karan ailesi Kerem'i davet ediyor. Bu arada Sasha Boy herhalde maddi yönden yönetimle bir şey sıkıntı yaşamış. Öyle bir haber okudum sabah. Biraz parasının arttırılmasını istemiş.
Şimdi
herhalde.
Sen, hani elinde böyle bir yetenek var. Gidip bu adamın parasında bir sıkıntın oluyorsa adamın gidip ben Galatasaray yönetimi olsam Ren'in gider elini öperim ya. Hani maddi sözleşme...
Oğlum Galatasaray hayırdır, kimsenin elini öpmez. Herkes Galatasaray'ın elini öper oğlum. Bu laftan
dikkat
edin.
Ben Galatasaray demiyorum. Galatasaray yönetimi diyorum. O ya bizi hiç, hani...
Ya daha ne futbolcular geldi oğlum Galatasaray'a? Sen
hayır,
ne diyorsun ya?
Öyle, o anlamda kesinlikle
bak,
demiyorum.
Bak şimdi başladı baba ulusal tartışması.
O anlamda kesinlikle
oğlum,
demiyorum.
Galatasaray hayırdır? Ya, ne oyuncular geldi oğlum?
Kesinlikle o anlamda kim demiyorum. Biliyorsun.
Hani... Bizim elimizi öpmediler. Ne olacak?
O 13. bitirdiğimiz hani en kötü bitirdiğimiz sezonda böyle bir yeteneği sen gidiyorsun hani çok kötü bir yönetim. Ben o yönetimi kastediyorum. Kesinlikle Galatasaray'la alakalı evet. Bir durum ya da şu anki yönetimle bir... Ama sen gidip böyle bir yeteneği yani 1 milyon euroya gidip Ren'den satın alabiliyorsan bu adamı sen hani her şeyini karşılaman lazım ya. Adam çünkü son iki hani geçen sezonki performans ve şu anki performansı da cidden ayrı bir seviye oynuyor.
Ümitcan çok teşekkür ediyorum. Harikaydı yorumların. Babanla birlikte perşembeleri bekleriz. Karan ailesinin didişmesi canlı yayında. Hocam hoş geldin ayağının tozuyla. Seni evet, özlemiştik.
Ben de.
Doğan'ın kanunları başlayacak ama Doğan'ım hasta. Sesi gitti. Ayağı burkuldu. Yaşlandı
seninki. Nazara geldi
ya.
Nazara.
Yaşlandı seninki.
Nazara
ya.
Geldi.
Nazara geldi.
Geçen hafta diyorduk benim sesim çok böyle şeyle program yapıyor biliyorsun.
Onu dinlendireceğiz. Doğan'ın kanunlarında az sonra. Bütün gelişmelerle zaten karşınızdayız. Süleyman Arat ve Nurgül Günaydın derbiyi değerlendirecekler. Karan ailesine teşekkürler. Hoşçakalın.
Ümit Karan. Karan'la dakika 99 sona erdi.